Türkiye'nin tüm sesleri bu programda.
Bütün Türkiye tanıyor artık Zeynep annemizi.
Bizim gelirimiz kendi emeğimizle. Ben bu yetkin meyvelerden kendim yuş ve yaz idareme alıyorum.
Ne oldu sizin orada? Okulu mu kapattılar?
Çocuklarımız istemiyor başka köye gitmek.
Birbirimizi anlamak için, bilgilenmek için.
Mustafa ne zaman, nasıl bir muameleyle daha çıkarıldı?
Tek amacım var, oğlumu geri getirmek.
Ne diyorlar? Yani neden atıldığınızı düşünüyorsunuz?
Eşit merkezlerinde, eşit dershanelerde kapısından içine girmemiz yasaklandı.
Herkesin kendini ifade edebildiği haber platformu. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 17.30'da RSFM'de.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 4 Şubat Perşembe günündeyiz ve Türkiye'nin gündemiyle yol alacağız. 1,5 saatimiz var. Bunları sakin sakin anlatmaya çalışacağız. Boğaziçi Üniversitesi olayını her yanıyla, her açısıyla değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz günlerdir. Buna yine devam edeceğiz. Burada anahtar sözcükler var. Terörist misiniz, öğrenci misiniz lafı, ama İçişleri Bakanlığı, bakanlık sözcüsü, başka kamu otoritesini temsil eden isimler tabii iltisaklı lafı ediyorlar. Bu laf nedir? Yani terörle iltisaklı demek. DHKPC, TKPML, ne varsa işte bütün TİKKO falan hepsi çıkacak herhalde. Onlarla ne ilgisi olabilir? Nereden kaynaklı olabilir? Ona biraz bakalım. Çünkü kampüsün içinde dışarı çıkamadıkları için polisin yönlendirmesiyle rektörlük binasına gidip rektörle konuşmak istedikleri sırada saat 21'de niye dağılmıyorsunuz denilerek gözaltına alınan 51 öğrenci hem işgalle suçlanıyordu. Yani rektör odasına işgal diye bir şeyin olmadığını rektör Melih Bulu kameraların önünde dedi ki çocukların dışarıya, çalışanların dışarıya çıkmasını engellediler dedi. Yani burada hukuk ve bir ülkenin bütün erkleri, yasama, yürütme, yargının gözü önünde oluyor bu, değil mi? Yani suç isnat etmek denir, değil mi? Atf-ı cürüm, yani birisine bir şey söylerken savcılık makamları onun için var. Yargılama aşamaları tamamıyla bunun için var. Bir olay, bir vaka oluyor, güvenlik güçleri geliyor, savcıdan izin alıyor, arıyor, ediyor, toparlıyor, bilgileri veriyor. Savcı eğer suç unsuru görürse kanunda yazılı maddeye göre ona bir iddianame hazırlıyor. İddianame öncesinde de tutuklamasını istiyor, mahkemeye yolluyor. Dün de öyle oldu işte. Yani 30'u için tutuklama istedi. Ama hepsi serbest bırakıldı. Yani bugün 528 gözaltından 498'i serbest. 28 kişi ne başka illerde de gözaltına alınanlar olduğu için 38 ilde bu gözaltılar yapılmış, onu anladık. Dolayısıyla yani Boğaziçi'li olup da itiraz eden, o rektörlük binasında rektörle konuşmak isterken gözaltına alınan 51 genç, 51'i de serbest. Ne demek bu? Dolayısıyla haklarında sonra bir dava açıldığı zaman yargılanacaklar. Belki de kovuşturmaya gerek yok denecek, iddianame bile tanzim edilmeyecek bazıları için, bilmiyoruz. Ama onlarla ilgili yüksek perdeden söylenmiş kelimeler, sözcükler, hep diyoruz ya, hani içeriği boşaldığı için içeriğiyle sözcüğün kendisi arasında bir illiyet bağı kalmadı bu memlekette. Öyle oldu yani. Şimdi terörist, yani Türkiye'nin en zeki, tam zeki olmak, sınavı kazanmak bir şey değil. Tamam. Hani onlar da suç işleyebilir. Bir şey demiyorum ama yani orada bu rektörün seçiminde daha demokratik temayüller yok mu? Bizim hiç böyle dışarıdan atanmamıştı. Niye böyle oluyor diyenlerle ilgili terörle iltisaklı meselesi var. Ona dikkatlice bakacağız. O gözaltına alınıp serbest bırakılan Hüseyin Arif Sarı Yeşil galiba neydi? Ben soyadı unuturum ya, bakacağım ona. Onunla konuşacağız. Yani bir genç arkadaşımız Sarı Yaşar, Hüseyin Arif Sarı Yaşar'la konuşacağız. Bir 5 dakika sonra ben hızlıca özetleyeyim. Bir, şimdi elde olanları söyleyeyim mi? Bir, eldeki bilgiler. Hani İçişleri Bakanı diyor ki, bakın bunu Haber Global'de söyledi. Ben bu doğruları, bu bilgileri, bu doğru bilgiyi vermeyecek miyim? Yani diyor. Kim anlatacak vatandaşa bunu? Tamam. Siz zaten kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri, icraatlarıyla ilgili bir bakanlığın başındasınız Sayın Soylu. Siz aktaracaksınız ama gerçeği sorgulamak işi de müsaadenizle bizim. Siz bunu dediniz ki, bakın bende o konuşmanın metni var, tamam mı? Şimdi onu söyleyeceğim. Burada Soylu burada ne demiş tam olarak? Yani bunu diyor ki, peki diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınanlardan 108'inin 101'i Boğaziçi ile alakalı değil. Şimdi orada yine emniyetin açıklamasında yalnız 51 kişi Güney Kampüsü'nün içinden alındığını biliyoruz. 51'i de Boğaziçi'li. Bu başka bilgiler yan yana gelmiş ve karışmış. 79'u DHKPC, TKPML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Peki ben bu doğru bilgiyi vermeyecek miyim? Kim anlatacak vatandaşa bunu? Tamam, siz bir bilgi vereceksiniz. Biz de bir bilgi vereceğiz. Vatandaş buradan hakikaten gerçeği arama çabası içindeyse, gerçeği öğrenmek istiyorsa bunu yapacak. Çünkü bugün İçişleri Bakanlığı sözcüsü de aynı şeyi anlattı. Dedi ki 38 ilimizde 528 kişi yakalandı. Anlatıyor. Hepsini tek tek anlatıyor. Burada sonunda örgüt isimleri var. 159 kişinin 79'u başta DHKPC, PKK, KCK, FETÖ, PDY, MLKP olmak üzere örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edildi. İstanbul'da 105 kişiden 52 MLKP, PKK, DHKPC, TKP, Türkiye Komünist, EP, TRL örgüt, terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı diyor. Peki bunlar şimdi kayıtlara geçti, tamam mı? Bu çocuklarla ilgili tamamı bu, laflar bu, örgütler bunlar. Peki nerede bu arkadaşlar? Hepsi serbest. Peki örgüt üyesi mi bunlar? İltisaklı ne demek? Şimdi oraya bakacağız. Şimdi Sayın Soylu diyor ki terör örgütü üyesi diyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında terör örgütü üyesi ifade verip gidemez hiçbir yere. Dolayısıyla peki sözcü daha bir derece düşürmüş bunu. İltisaklı diyor. Şimdi İltisaklı ne demek? Bu bize biraz da şeyden, kararnamelerle birlikte hayatımıza geldi, biliyor musunuz? Bu 15 Şubat kalkışmasından sonra kararnamelerle insanların tabii FETÖ'cü olmayanlar da arada, yani ne bileyim ben sendikalı çalışanlar da böyle sendikalarda hani sol görüşlü olarak bilinen insanlar da işlerinden edildi. Sonra bir sürü sıkıntıları oldu bunların, biliyorsunuz, mağdurlar var. Onlara da iltisak denmişti. Bakın orada nasıl geçiyordu biliyor musunuz? Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesinde terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilen diye böyle terminolojiye böyle girdi. Bunu meraklısı Tanıl Bora birikimde yazmıştı. Çok uzun değil, bakarsınız. Şimdi burada iltisak kelimesi Arapça neymiş? Lüsuk kökünden geliyor. Kavuşma, birleşme, bitişik olma demek, tamam mı? İkinci anlamı da ulaşma. Hani Ulaşım Ulaştırma Bakanlığı'nın da bir sürü meselede hani bir yol yapacağız, iltisak sağlanmalı derlermiş. Yani onun yakınında, geçişken, yani onun yanı başında diyor ya, işte bitişik olma, birleşme, kavuşma. Sonunda niçin bunu uzatıyorum biliyor musunuz? Bu sözcük girdikten sonra sizin artık olayla ilgili, yani bir terör örgütüyle bağınız hiç olmasa bile yaptıklarınızın o örgüt lehine olduğu konusunda bir kanaat varsa kamu görevinden de alınabildiniz kararnameyle ve böyle kamu önünde bu konuda suçlanıyorsunuz. Aslında biyolojiye mahsus bir ifadeymiş bu. İki organın birbirine yapışmasıymış. Meraklısı bakar, hani yolcu da bu işleri çok seviyor, o da bakar. İltisakı ecfan, göz kapaklarının yapışması, bağırsakların birbirine yapışması mesela. İltisakı ema, neyse. Dolayısıyla şimdi bu arkadaşlar, bu gençler, bu öğrenciler, belki dışarıda başka üniversitede olanlarla ilgili iddia bu. Ve onların tamamına yakını serbest. İki tutukluluk var, o da bir fotoğrafı yere koyarak onun üzerinden kamerayla kaydedip, ondan sonra o hali kaydedip diyelim, böyle oraya yönelmenin dini duyguları rencide eden diye başladı. Sonra da halkı kin ve nefretle birbirine kırdırma meselesine getirildi ve iki kişi tutuklandı. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün doğru bir şey söylüyor. Diyor ki asıl provokatör orada, kim onu yere koydu, git onu bul. Kim çekti ortalıkta bunun böyle daha çok yayılmasını istedi, onları bul diyor. Dolayısıyla Türkiye yani o çocukların itirazıyla daha sonra şu anda buraya giren ellerle arasında bir mesafe olması lazım. Yani kimi suçluyoruz terörle ve bunu hukuki manada nereye oturtuyoruz? Hakikaten kolay değil. Yani çocuğunuzun orada olduğunu düşünün. Bu olay nedeniyle gözaltına alındı ve terör. Şimdi ismi ve terör. Tamam, yani terör, hani gıda fiyatlarını 4 kat arttırana da terör diyen bir yaklaşım olunca iş bambaşka bir hal alıyor. Ben bunun içinden çıkamadım doğrusunu isterseniz. Tamam, şimdi ben daha fazla uzatmayacağım. Hemen Hüseyin Arif Sarıyaşar'ı, yani bu 51 kişi rektörle konuşmak için oradaydık diyor ama resmi açıklamalarda devlet yönetiminde kuvvetli makamlara sahip olanlar, sen rektör odasını işgal etmeye kalkıyorsun, öğrenci misin, terörist misin? Şimdi buradan biz belki bu arkadaştan yardım alacağız, tamam mı? Şimdi bana Necdet bağlıyor musun? Hüseyin Arif Sarıyaşar'ı. O gelene kadar Şeyma'nın bağıntını da dinleyebilir miyiz? Şeyma da başörtüsüyle bu eylemlerde, Şeyma Altundal şey yapıyor, sosyoloji bölümü öğrencisi, itiraz ediyor. Yani rektör böyle atanmasın diyor, tamam mı? Hani itaat etmeyeceğiz diyor. Yani biz susmayacağız, korkmuyoruz diyorlar ya bunlar. Peki Şeyma'nın bir bandını dinleyelim, arkasından Hüseyin'le konuşmak istiyorum, Arif Sarıyaşar'la.
1 Şubat gecesi gözaltına alan 51 arkadaşımızla beraber hepimiz serbest bırakıldık. Çok mutluyuz, umutluyuz. Doğru olduğunu bildiğimiz şeyleri yapmaya, söylemeye devam edeceğiz. Nezarethaneye girdiğimizde Vatan Emniyet'te bir tabela vardı. Haklarınızı biliyor musunuz diye. O an şeyi düşündüm. Haklarımızı biliyoruz ve bunları bilip söylemekten çekinmediğimiz, dile getirmekten çekinmediğimiz için buradayız. Bir de tabii devlete değil, yalnızca Allah'a kul olduğumuz ve tek otorite onu bildiğimiz için buradayız.
Evet, Şeyma böyle, fotoğraflarından da biliyorsunuz hani başörtüm de düştü dedi, bu tartaklanma sırasında o sıkıntı yaşadım dedi. Sosyal medyada linç edildi. Yani bu gencecik öğrencilerle ilgili ileride baktıklarında bu internet ortamında, sanal ortamda kendilerini üzen çok şeyle karşılaşacaklar. Psikolojisi tabii ki etkilenmiş. Şeyma ile Uğur Koçbaş konuştu. Beni bağışlayın dedi, biraz dinlenmem lazım, kötü günler geçirdim, kötü anlar yaşadım dedi. Şeyma'ya geçmiş olsun diyoruz ama Hüseyin Arif Sarıyaşar şimdi hattımızda olmalı. Merhaba.
Merhabalar.
Merhaba, geçmiş olsun önce Hüseyin, isminle hitap edeceğim izin verirsen.
Tabii, çok teşekkür ederim.
Benim kızım çünkü PhD'yi bitirdi yani. Biraz ben şey aldım, epey yol aldım onun için. Peki Hüseyin, şimdi ne oldu? Aklında ne kaldı? Yani üniversitede ne yapmak istiyordunuz? O kadar soru var ki ama bana ne olur 10 dakikada bu iltisaklı olmak, terör örgütleriyle birlikte anılmak meselesi var. Kim bunlardan mesul bilmiyorum ama 528 kişinin içindesin. Hüseyin olarak bize anlat, ne yapıyordun, seni aldılar, ne sordular, şimdi niye bizle konuşuyorsun?
Evet, öncelikle teşekkür ederim beni yayına davet ettiğiniz için. Şuradan başlamak kadarım iyi olacaktır. Hepinizin bildiği gibi üniversitemizde normalde bu şekilde bir kayyum ataması modeli uygulanmıyordu. Birçok üniversitede uygulanmaması için çaba harcanıyordu. Sürecin bütün başlangıcı zaten demokratik süreçler işletilmesin diye çaba harcayan iktidarın bir yansıması olarak bu demokratik alanlar daha geri atılsın, geri plana çekilsin diye yapılan bir uygulama var. Buna da en başta biz öğrenci olarak yakalanıyoruz bu duruma. Yani bir alanımızın tehdit edilmesi söz konusu oluyor ister istemez.
Çünkü, yani bu hakkımız var mı peki öğrenci olarak? Ya Melih Bulu'yu atadınız ama niye üniversiteden atamıyorsunuz? Kanunlarda tamam hakkınız var ama gelin bunu görüşelim mi diyorsunuz? orada çözümü nerede arıyorsunuz?
Çözümü şurada arıyoruz. En başta tepki göstermek olarak, bunun meşruiyetini sorgulamak olarak demokratik bir hakkımız var. Biz diyoruz ki bunu sorguluyoruz. Bunun meşruiyeti yoktur. Tamam. Bunun yasal olması meşru olduğu anlamına gelmez ki günümüz yöneticileri bunun çok iyi farkındalar. Yani kendilerinin birçok yasayı geri plana atıp meşru olmadığını düşündükleri için işletmediğini de biliyoruz. Yani şapka kanunundan tutun onlarca farklı kanun var bu konuda. Bu yüzden yasanın meşruiyetini sorgulamak demokratik bir alanda en temel hakkımızdır tabii ki.
Tamam. Peki Boğaziçi'ne sıra geldiğinde mi oldu diyor? Mesela şöyle bir şey var. Boğaziçi hani çok elitlerin yeri mi? Çok özel bir yer mi? Ondan mı bu kadar gürültü çıkarıyorsunuz? Sütçü İmam Üniversitesi'ne de aynı gün bir rektör atandı ama kimse kesinlikle bir şey demiyor. Ne orada ne var?
Şimdi kimse bir şey demiyor diyorlarsa maalesef yalan söylemiş oluyorlar. Biz ilk günden beri, ilk basın açıklamamızdan beri bu işte Boğaziçi Üniversitesi yalnız değildir. O gün 5 üniversiteye birden kayyum atandı diye başladık. Evet. Fakat şöyle bir fark da var. Bunu da belirtmemiz lazım. 4 üniversitenin atanan rektörü bir önceki rektörle aynı kişiydi. Fakat Boğaziçi'ne okulun hiçbir iltisakı bulunmayan bir rektör.
Bak sen de iltisak dedin. Bak öğrenmişsin. Terörle mücadele bölümünde mi öğrettiler sana? Şimdi yok, girişte yani dinledin mi bizi? Tanıl Bora'nın anlattıklarını naklettim ben de. Yani orada da hani yapışma vesaire diyorlar. Sizin için de bak öyle bir şey var ona göre.
Yani evet bizim burada meşru bir zeminden ses çıkarttığımızı gördüklerinde o zemine saldırmak istiyorlar. Mesela yani bu en son çıkartılan ikilik çok sığ. Birçok üniversite öğrencisinin ve birçok vatandaşın çok rahat bir şekilde fark edebileceği bir sığlıkta bir ikilikti. Yani doğrudan
neyi kastediyorsun? İkilik derken ne? Kimle ne var?
Bu ikilik LGBT ile Müslümanları karşı karşıya getirme. LGBT insanlarla Müslümanları karşı karşıya getirme. Oradaki farkı inşa edilir ki bu inşa edilmiş bir farktır bana kalırsa. Oradaki yarığı besleyerek insanları konsolide etme çabası olarak görüyorum.
Bak, önemli bir şey söylüyorsun Hüseyin. Peki o zaman bir el bunu mühendislik mi yaptı? Yani oradaki o yerdeki Kabe-i Muazzama meselesi rencide etmiştir dindarları ama onu büyük bir mesele haline getirmek, belki onun oluşmasını sağlamakta da bir şey mi var? Bir faaliyetle mi oldu bu?
Ben öyle düşünüyorum. Çünkü öyle yani ben de
okulu sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz. Evet. Nasıl oldu orada yani?
Şöyle söyleyebilirim. Ben bir Müslüman olarak ki hani bunu söylemekten de çekinmeyen ya da dini pratiklerini gerçekleştirmekte geri durmayan.
Burası da çok önemli. Kendini tarif ederken bu sözcüğü kullanıyorsun, değil mi?
Evet. Yani sen her zaman söylüyorum. Bundan çekinmiyorum. Ve bu alandan da o eserin yani eser demesi vesaire tartışılır sanatsal bağlamının veya işte anlatısal bağlamın, entelektüel bağlamından çok rahat tartışmaya açılabileceğini düşünüyorum ben de. Fakat onun doğrudan bir tahkir içerdiğine de inanmıyorum. Bunun yanlış bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Fakat ortada bir tahrif tartışması belki döndürülebilir. Yani belki bunu tam olarak söyleyeyim. Bunun tartışması yürütülebilir. Bir İslamofobik bir çalışma olduğu tartışması yürütülebilir. Fakat
ama sahibi de bir şey söyler değil mi? Ben bunu yaptım, bunu söylemek istiyorum. Tam olarak o resmin üzerinde LGBT'nin de bir renkleri mi vardı? Hüseyin ben onu net olarak göremedim. Yani onu nereye böyle tam ortasına mı koymuş, yanına mı koymuş?
Yok, kenarlarına koymuşlar. Orada şöyle bir durum var. O eser ve metni birçok açıdan bana kalırsa sığlaştırılmış bir İslam anlayışını eleştiriyor. Ama yanlış tezatlar kuruyor. Yani kadın hareketiyle, kadın mücadelesiyle veya bunun yanı sıra LGBT ile İslam'ın tam anlamıyla bir zıtlık yarattığını söylüyor. Bence bu açıdan kesinlikle eleştirilmesi gereken bir çalışma.
Ama bir sanat dergisinde konuşabilirdiniz, bir forumda konuşabilirdiniz. Aynen işte öyle. Şimdi ne çıktı? Clubhouse var, orada konuşabilirdiniz. Ama işin içine şey oldu, bütün devlet büyükleri değil mi açıklamalar şimdi, yaptılar. Evet, Diyanet yani, İşleri Başkanı.
Burada şunu görüyoruz bence. Yani zaten süreci dair müdahale etmek istedikleri bir şey arıyorlardı ve hani insanları bir yarıktan besleyerek ikiye ayırmak, konsolide etmek, kendi çevrelerindeki insanları herhangi basit bir şeyi işaret ederek kenara çekip o öfkeyi biriktirmek istiyorlardı. Çünkü yani AKP'yi biliyoruz, başından beri bir sembol siyaset ilerletmekte kararlı. Bu imajlar üzerinden bir siyaset üretip insanları genellikle maalesef nefretini konsolide etmeye çalışıyor. Onların taleplerini değil mesela.
Peki ama şimdi ama çok önemli bir şey bu da araya giriyorum kusura bakma. Şimdi bir Bir, inançlı kesimlere dediler ki bu çocuklar aslında bakın yere koydular ve işte sapkınlıkla, sapkın olarak bildiğimiz isimler Kabe-i Muazzama'yı böyle yere koydular. Bir, iki, zaten bunlar terörle iltisaklılar. Ne oldu? Şimdi mücadele şu mu? Yani Boğaziçi'ndeki siz öğrenciler bu cephe, buradan bir cephe açılmış oluyor değil mi? Yani sizin o zaman söylediğiniz itirazınız gümbürtüye gitti gibi değil mi? Deyim yerindeyse bilmiyorum.
Yani bunu ilk günden beri yapıyorlar. Biz bunu söylüyoruz. Yani ilk gün biz dedik ki bütün üniversitelerde demokratik rektör seçimi istiyoruz dedik. Ama çıkıp Cumhurbaşkanı sözcüsü dediler ki üniversiteye işte Boğaziçi'ne istisna istiyorlar. Şimdi bu insanlar kulaklarını kapattıkları için bütün taleplerimizi zaten herhangi bir şekilde çarpıtmaya devam ediyorlar. O eser yüzlerce çalışmadan biriydi. O çalışma sergideki o serginin genel bir bağlamı vardı. Ve yurt dışından içeriden onlarca yüzlerce çalışma gönderildi ve herhangi bir kürasyona da tabi tutulmadı. Dolayısıyla bir eleme de gerçekleşmedi. Üstüne üstlük bu sergi okulun her tarafına asıldıktan sonra serginin neredeyse bütün çalışmalar çalındı. Yani okulun farklı yerlerinde bulundular. Normalde güvenliklerin de bu konuda mesela hesap vermesi lazım. Yani biz sorduk buna ne oldu diye. Biz bilmiyoruz dediler ama aslında okulda bu tarz şeylerden sorumlular. Okulun güvenlik memurları vesaire.
Tabii. Şimdi, peki o yere koyma olayı nerede oldu? Tam neresiydi
bundan
orası?
Sonra oldu. Yani bunlar şey yapıldı. Çalındı bu eserler, çalışmalar.
Evet.
Ve ondan sonra bu çalışmalar okulun farklı yerlerinde bazen çöplerden bazen çalılıkların aralarından bulunduğunda da ertesi gün biz bir aydır yaptığımız gibi çadırımızı kurmaya gittiğimizde birçok arkadaşımız o eserleri toplamıştı. Fakat bizim çadırımızı kurmamıza müsaade etmediler. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü. Tamam. Yani tam bir hafta önce. O gün biz tartışmalar akabinde haklı olduğumuzu kanıtlayarak tekrar çadırımızı kurduk. Güvenlikler rektörden aldıkları, Göyer rektörden aldıkları şeyle, emirle bizim kurmamıza müsaade etmiyorlardı. Biz onu kurduktan sonra tartışmalar neticesinde arkadaşlarımız tekrardan o serginin hani bulunan parçalarını bir araya getirdiler.
Neresi orası? Kampüs değil mi? İçerisi değil
evet,
mi orası?
Evet. Bunların hepsi kampüs içerisinde meydanda gerçekleşiyor. Onlar ortaya getirildiğinde Kabe-i Muazzama'nın tahrifiyle, onun bir tahrif ederek yapılan çalışmada, görselini tahrif ederek yapıldığı çalışmada yere konulmuş. Ama bu bilinçli bir şey kesinlikle değil. Belki bunu yapan arkadaşlardan biraz daha hassas olmaları, bunları biraz daha dert edinmeleri düşünülebilirdi. Fakat bu yalnızca bir tartışma alanında gerçekleşebilir bir şey. Yani bunlara hani tartışabiliriz uzun uzun. Fakat onlara nefret politikasıyla yaklaşmak, onları düşmanlaştırmak tam da hükümetin zaten istediği şeydi. Ve
peki
kimin tarafından o videonun da çekildiğini bilmiyoruz. Onu da söylemem lazım.
Onu soracağım. Ha, video...
onlarca sivil polis vardı.
Yani değil mi o çekim yapma meselesi de başka bir şey, başka bir soru işaretleri var orada da.
Evet.
Çekip bunu göstermek. Dolayısıyla kimin istediği bir şey oluyor bu değil mi? Bazen kızmak için de böyle bir şey bulabilirler. Tepkiyi oraya yöneltmek için olabilir. Onu bilmiyoruz ama yani birisi belki inançlarıma saygısızlık yaptınız diye itiraz etmiş olsa sonra çekse ya biz öyle düşünmedik yerdeymiş alıyorum da diyebilirdi belki. Bilmiyorum ki çünkü hani...
Zaten normalde o yerde değil. Ya o gün oraya konulmuş.
Evet.
Yani
bir yere asılacaktı
bence,
yani.
O bir duvar halısı bu arada. Duvar halısının tekrardan işte rekompozisyonla şey yapılması, düzenlenmesi söz konusu. Yani tekrardan düzenleme yapılarak bir şeyler gösterilmeye çalışmış. Bence o açıdan hani dediğim gibi çalışma çok rahat eleştirilebilir. Çalışma eleştiriye açık. Hatta çalışmanın tırnak içinde söylüyorum. Bugünlerde orada sergilenmesi de belki tartışabilir. Ama bu hiçbir şekilde arkadaşlarımıza yapılan haksız ve sistematik zulmün onaylanacağı anlamına gelmez.
Anladım.
Yani bunu ben hani bizzat hani eserin tartışmaya açılabileceğini söyleyen bir Müslüman olarak madem hani hakkı ve adaleti savunuyorsak hükümeti kesinlikle bu süreci işletmediğini, hukuk ve adaleti kesinlikle kenara bıraktığını ve nefret politikası bittiğini, yani bize her gün çocukluğumuzdan beri dini hoşgörü dinidir diyerek anlatanlar bugün bana dahi birçok Müslüman küfrederek ve itiraflarla iftiralarla özür diliyorum saldırıyorlar. Yani bu süreçte eleştirmeyi öğrenmek yerine maalesef hani daha çok nefretlerimizi biriktirmeye öğretmeye çalışıyorlar. Bizim de yakındığımız şey bu. Halbuki bizim Manikale'de...
Sen İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğu musun yoksa sınavda başka yerden mi geldin?
İstanbul'da
yaşıyorsun. Yani aldığında bu bütün sınava girenler için de ilk kaçı alıyorlar senin bölümüne? Tarih bölümünde miydin sen?
Evet, ben tarih bölümündeyim. 430. olarak girdim.
430. olarak girdin. Diğer arkadaşların da öyle. Peki burada yani bu toplantı ve gösteri yürüyüşleri ilgili anayasanın güvence altına aldığı bir mesele olduğunu biliyoruz ama siz orada sınırları aştınız mı? Mesela rektörün odasına girip işgal etme diye bir şey var mıydı? Aranızdan en az birkaç kişi böyle bir girişimde bulundu mu? Neydi oradaki tablo?
Aksine biz şunu hemen belirtmem lazım. Biz o gün saat 4'te ben kendim mesela okuldan çıkacaktım. Okuldan çıkacağım zaman okulun önünün polisle kapatıldığını ve içeri, kapının iç kısmına barikat dizildiğini gördük. Bizi çıkartmadılar. Dediler ki buradan çıkamazsınız. Şimdi bu kişiyi hak ve hürriyetlerinden alıkoymak bağlamında soruşturma açılabilecek bir suç. Çünkü polis, ben orada amire sormama rağmen mesela bana cevap vermedi. Niye, hangi hakka dayanarak bunu yapıyorsunuz dediğimde. Öte yandan o gün sana dedi ki o zaman yani okulun içerisinde polis var. Polis bize cevap vermiyor. Ve okulun içerisinde polisin girmesinin tek imkanı rektörün onaylaması üzerine. Biz de o zaman rektörle konuşmak istiyoruz dedik. Gittik aşağı, güvenlikte dedik ki biz içeri girip rektörle görüşmek istiyoruz. Biz dediler ki rektörle görüşemezsiniz. Kimseyi almıyoruz içeri. Biz de o zaman dedik onu burada bekliyoruz. Ondan sonra onu okul
şeyi... Saatler geçti ama saat 9'a doğru geliyordu değil mi? Böyle sokağa çıkma yasağı başladı.
Aynen öyle. Biz hani onu bekledik. Biz çünkü dedik ki Melih Bulu bize ilk günden beri hiçbir cevap, tatmin edici cevap vermiyor. Ve bize zamanında sözler verdi. Arkadaşlarımızın gözaltına alınmayacağına dair vesaire vesaire. Biz dedik ki sizi dinlemek üzere burada bekliyoruz. Fakat ne oldu? Melih Bulu dışarı çıkmadı. Biz onu onlarca kere çağırmamıza rağmen hiç kimse hissetti.
Bir aracı oldu mu Hüseyin? Aracı gitti mi? Yani yukarıya çıkıp geldi mi böyle bir ara bulucu, aracı birisi var mıydı? Yoksa bu mesajlar nereye gidiyor yani?
Çünkü biz bir kişi içeri girip söylediğini belirtti ama öğrenci değildi kendisi. Biz öğrenciler olarak sesimizi çok rahat duyduğunu biliyoruz ilk günlerden beri.
Bize bunu İnmişti çok... çünkü bir kere geldi ya karşınıza değil mi? Evet, konuşmuştunuz
tabii.
Yani,
yani insanın gözü var, insanı var. Oradan oraya o sesin gittiği, taleplerimizin çok net olduğu bir aydır söylenen şeyler. Dolayısıyla biz de ona aynı taleplerimizi belirterek ve belli başlı şeyleri hesabını, tırnak içinde söylüyorum, hesabını hani sorarak. Dedik ki yani polis neden burada? Bunu açıklamak zorundasınız bir. İkincisi, bizden özür dilemek zorundasınız çünkü yalan söylediniz. Söz vermiştiniz, bunu çiğnediniz. Üçüncüsü, en baştan beri verdiğimiz talebi tekrar ediyoruz. Lütfen istifa edin. Biz bunu barışçıl olarak burada bekleyerek dillendiriyoruz. Fakat siz ne içeri geliyorsunuz ne de bizim sizinle görüşmemize müsaade ediyorsunuz. Biz orada çünkü birkaç kişi değil. Bütün öğrenciler olarak oradayız ve sizi zaten rektör olarak tanımadığımızı belirtmek istiyoruz. Biz sizi makamınızda değil bizim yanımızda görerek konuşmak istiyoruz.
Anladım. Çünkü ama ne dedi polis şefleri mi dedi ki ya ne yapıyorsunuz saat 9 oldu hadi gidin dedi gitmediniz o zaman gözaltı oldu değil mi öyle mi oldu?
Biz zaten orada neye uğradığımızı şaşırdık polis direkt müdahale etti yani bunu söylememiz lazım.
Gördüm ben o şeyden bir görüntüler koyduk buraya hani polis abi ne yapıyorsun biz saygımız var falan böyle sesler vardı onu ben yayına verdim hatta dünkü yayından onu yine verebiliriz. Peki Hüseyin burada şimdi ne yapacağız yani kamuoyunun yarısı bu ayrışma nedeniyle cepheleşme ve farklı mahalleler nedeniyle yani bu çocuklar bizim evlatlarımız ne oluyor bu çocuklar bir şey söylüyorlar dinleyin diyen var Türkiye'nin yarısı herhalde böyle yarısı da yani bunlar hem bak din iman bilmiyorlar hem de işte teröristlik yapıyorlar bir de işgal yapacaklarmış diye diyenler var. Yani ama bak sen oradan mesela diyorsun ki ben bir Müslüman olarak burada itiraz hakkım saklı kalsın ama yani bir şey söylüyorsun. Ne kadar değişik bir şey söylüyorsun. Nerede duyacaklar seni? Ne televizyona çıkabilirsin ne başka yerlerde senin ne düşündüğünü merak edenlere ulaşacağın bir mecra var. Onun için çok kıymetli senin söylediklerin. Burada duyguların ne yani? Ne düşünüyorsun şöyle, ya? Bir son 3-4 yani, dakikada.
Evet hemen toparlayarak. Yani ben duygularım şöyle. Yani ilk günden beri açıkçası ben öfkeliyim. Yani bunu dillendirmem lazım. En çok da tırnak içinde hani bize hep söylüyor ya ben mahalleme birçok zaman öfke duyuyorum bu konuda. Çünkü ben yeni bir şey söylemiyorum. 1400 yıldır bu din hoşgörüden haktan ve adaletten bahsediyor. Yani ben 1400 yıldır bu din ne diyorsa aynısını hala daha dillendirmeye çalışıyorum. Bunun üstünü bazı sığ sembolik şeylerle örtmeye çalışanlar, nefretle örtmeye çalışanlar benim yeni bir şey söylediğimi söylüyorlar. Fakat 1400 yılı geçtim. Bütün insanlık tarihi zaten bununla mücadele ediyor. Yani bu sadece Müslümanla özgü bir şey zaten değil. Biz orada birçok inançtan insanla beraber hareket ediyoruz. Ve Müslümanların doğru yani asıl talep etrafında başkalarıyla birleşebileceğini düşünüyoruz. Yani ben bu konuda hep şöyle söylüyorum. Yani gerekirse ayrı dururuz ama beraber vurmamız lazım ki yani bu bir bunu da bir metafor olarak söylüyorum. Bir arada bir mücadele hattı öğrenmemiz lazım. Çünkü burada haksız bir şey var. Biz ilk günden beri şunu da dile getiriyoruz. Yani bizim tartışmamız bir demokratik alan tartışmasıdır. Bu kayyumlar sadece Boğaziçi'ne ya da diğer 5 üniversiteye olmadı. Daha 2-3 şey geçen sene şehir üniversitesini kendi siyasi çıkarları için kapattırdılar. 2 kişinin siyasi tartışması üzerinden buyrutuldu. Ve öğrenciler müşteriymiş gibi değerlendirildi. Biz bunu dile getiriyoruz. Ne öğrenciler müşteridir, ne üniversiteler rant kapısıdır, ne de bir şirkettir. Biz diyoruz ki bu üniversitelerde, demokratik alanlarda insanlar tartışmayı öğrenmek, metot öğrenmek ve bir kültür üretimi yapmaya mecburlar. Çünkü toplum buna ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde bu kayyum tartışması bugün STK'lara da yapılmaya çalışıyor. Ya da onlarca Kürt belediyesinde Kürt insanların hakları gasp edildi, iradeleri gasp edildi. Her tarafta bir kayyum tartışması var. Biz ilk günden beri şunu söylüyoruz. Yani bu kayyum tartışması bir kayyumculuk zihniyetinin bize gösterdiği bir şey. Ya burada işletilen bir süreç var. Demokratik alanları ilga etmek isteyen bir süreç var. Biz bunun karşısında kendi alanımız olan yerden ses çıkarıyoruz. Fakat hepsini de görüyoruz. Ne STK'lara, ne belediyelere, ne de üniversitelere kayyum politikasını yürütülmemesi gerektiğini, buralarda demokratik süreçle işletilmesi gerektiğini hep birazdan belirtiyoruz.
Mesela bizim yayınlar bazen böyle uygulamadan dinleyenler ses gidiyor geliyor diyor. Senin mesela sesin gidip geldiğinde senin bazı sözcüklerin onlara ulaşmasaydı, sonra birisi sorsaydı ya bu konuşan genç hangi gruptan ne dersin? Birisi liberal, birisi sosyalist, birisi sosyal demokrat diyebilirdi. Senin kullandığın sözcükler, kavramlar, hayata bakışın bir de artı bir şey söylüyorsun, Müslüman olarak tarif ediyorsun ki başından beri bu var. Demek ki yani biz konuştukça bir arada olmanın, yakın şeyleri düşünmenin kapsama alanını da tayin etmiş olabiliyoruz. O yüzden belki dinleyenler için yani bütün ön yargılardan, bütün bildiklerimizden gayrı bir başka insan grubu var. Gencecik bunlar ve okuyorlar. İnanç kısmı başka, hayata bakışı başka, insanlık tarihini anlatıyorsun, demokrasi diyorsun ama benim kitabım diyorsun. Bunlar yani bizim için hakikaten yeni şeyler ve bunlara kulak vermenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun için son bir cümleyle seni uğurlamak isterim ben.
Çok sağ olun öncelikle söylediğiniz için. Son cümlem şu olsun. Yani ortada meşru bir talep varsa bunun etrafında hakkı savunanların birleşmesi lazım. Nereden olursa olsun dediğim gibi isterse ayrı durur ama birlikte hareket etmesi lazım insanların. Yani mücadele hattı esas olandır. Tüm dostları, herkesi de o mücadele hattında beraber yan yana durmaya davet ediyorum diye. Nasıl diyeyim?
Peki. Hüseyin Arif Sarı Yaşar, geçmiş olsun. Bir daha seninle konuşmayı çok isterim. Yani hakkında takipsizlik olduğunda, iddianame tanzim olduğunda ya da beraat ettiğinde yine Atilla abi vardı İnşallah. Diye aklında kalsın, olur mu?
Sağ ol, teşekkür ederim.
Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, durum bu arkadaşlar. Yani memlekette kulak lazım, dinlemek lazım. Farklı olanı da dinlemek lazım. Biraz eşeleyip nasıl bir hat üzerinde neye itiraz edildiğini kavramak lazım derinden, şahsen bir şey olarak benceleyin. Bak için benim bir de Serap Yazıcı konuğum var. Profesör Serap Yazıcı. Onunla anayasa meselesini de konuşacağız. Dolayısıyla zamanı iyi kullanmamız lazım. Boğaziçi ile ilgili gençten çok şey zamanı iyi kullanamadım derim her zaman ya. Yok, zamanı iyi kullandık, dinledik işte onu. Şimdi Necdet beni sıkıştıracak, ne var bundan sonra diye. Ben şöyle yapayım. Videolarımız var. Ankara'da siyasette de trafik çok yoğun. Ne var? Yani Kılıçdaroğlu... Karamollaoğlu'yla görüştü. Babacan Akşener'le görüştü. Bahçeli Erdoğan'la görüştü. Böyle bir şeyler var. Yani 24 Şubat'ta mesela İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il kongresi var. Bu parti 18 yıldır İstanbul Kongresi'ni çok kuvvetli materyallerle yapar. Yani yeni bir şey söyler. Bunun arkasından seçim mi gelir bilmiyorum. Mart'ta hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın partilerinde liderliklerini tasdik ettirecekleri bir süreç var. Türkiye gidiyor bir yere ama nereye gidiyor? Bu sandığa mı gidiyor? Yoksa sandık öncesi tahkimata mı gidiyor? Herkes bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla bugünkü o görüşmelerden Boğaziçi'li çocuklar için kim ne dedi ona bakalım. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu mesela, onlar da değil mi? Hani dirsek teması yapan Millet İttifakı'nın kaptanı Kılıçdaroğlu. İyi Parti'nin yanında da Saadet Partisi var ki Erdoğan'ın hani onları oradan nasıl alırım diye düşündüğünü biz tahmin ediyoruz değil mi? Bir bakalım ne yapıyormuş Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu Boğaziçi'li gençler için ne dedi?
Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasal hak mı? Evet, bir anayasal hak. İstemiyoruz bunu diyorlar. E kardeşim sen de ayrıl oradan ya. Bir büyüklük yap. Kendini fazla yıpratma. Bir büyüklük yap, ayrıl. De ki ben buradan ayrılacağım. Ben buradan ayrılamam. Ayrılmayacağım. E ayrılma, otur oraya, ne olacak ya? Oturdu da boyu mu büyüyecek bunun? İtibarı mı artacak bunun? Yarın çocukların yüzüne nasıl bakacak? Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim. Evet, bunlar memleketimizin evlatları. Terörist diyorlar. Suç. Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Dava açılırsa tazminat ödemek zorundadırlar.
Sayın Erdoğan'ın 2000'li yılların başında gençlere yönelik birkaç tane konuşması var. Direnin, pes etmeyin. Hangi baskı yapılırsa yapılsın hakkınızı arayın diye. Çok şiddetli ifadeler kullanmış. Bence onu tekrar tekrar gündeme getirip kendisinin de bir geçmişteki ifadelerini dinlemesine ihtiyaç var zannediyor.
Evet. Şimdi tamam, burada pek çok meseleye daha soğukkanlı bakıyor durumundalar. Yani şimdi terörist demek için hakikaten bu sözcükleri bir yerlerine böyle iade etsek, hani böyle lastikle çekiyoruz alıyoruz ya, böyle bir yerlerine gitseler, ondan sonra ihtiyaç halinde ve de bir karar olduğunda hem vicdanen hem hukuken hem anayasal güvenceler altındaki bir vatandaş olarak muhatap olduğumuz sözcükleri sorgulayalım ya. Yani terörle iltisaklı demeyelim. Yani iddia ediliyor. Haklarındaki iddialarla ilgili soruşturma sürüyor. Bu soruşturmaların sonucunu bekleyeceğiz. Tamam. Yani böyle bir şey olabilir. Yani de Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde, hani yerel mahkeme duyma olmaz bu dediğinde, herkesin uyması lazım bunlara demek lazım. Yani bu demek, bu söylemek, sözler, ifade, duruş, bu irade pek çok şeyi rahatlatır diye düşünüyorum ben. Hakikaten bitti yani bu şeyler, kullanılan ifadelerin arasına serpiştirerek. Mesela faşizm lafı, şimdi böyle bir faşist diyor yani tamam mı? Yani kamuda görevli mesela Soylu bir şey için dedi ki faşistlik bu falan dedi. Yani bu sözcüklerin ne içerdiğini, derinliği, niçin o ona diyor, o ona diyor, böyle karıştı. Peki Akşener, Babacan, onlar da buluştular. Sonra anayasa meselesinde hemen Serap Hanım'ı bu seslerden sonra bir daha ben durmayacağım. Tak Ankara gündemi diye Serap Hoca'yı bağlayacağız. Akşener ne demiş Boğaziçi için ve Babacan ne demiş, onları da dinleyelim.
Fikirlerini söylediler ve dün itibariyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, gençler terörist oldu. Kimin tarafından terörist ilan edildi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından. Bunu çok yanlış, çok sakıncalı bulduğumu ifade etmek isterim. Ama o gençlere de bir sözüm var. 31 Mart'a giderken çiftçilere Sayın Cumhurbaşkanı terörist dedi. Esnafa terörist dedi. Kendi partisine oy vermeyen Kürtlere terörist dedi. Biz siyasilere zaten terörist dedi. Ve dün itibariyle gencecik, Türkiye'nin en iyi okullarından birini kazanmış, o gençleri dinlemek yerine onların sesini duyup ne dediklerini, ne anladıklarını, ne söylemek istediklerini anlamak yerine onlara terörist dedi. Ben bu genç arkadaşlarıma, bu terörist kulübe hoş geldiniz diyorum. Aramıza hoş geldiler.
Bu hükümetin gerçekten bir haftanın düşmanı panosu var arkadaşlar. Haftanın düşmanı.
Çok güzel.
Çözümü reddedildikleri için Her hafta yeni bir düşman üretmek zorundalar. Çözüm üretemiyorlar çünkü. Ve karşıtlık üzerinden, düşmanlık üzerinden iç siyasette görüntüyü kurtarmaya çalışıyorlar. Gördük ki geçen haftanın da düşmanı Boğaziçi öğrencileri oldu. Bakın bizim kutsallarımız vardır. Dinimizin kutsalları vardır. Bu dinimizin kutsalları kırmızı çizgidir. Ancak küçük münferit bir konuyu ele alıp, o da kim, nasıl, ne yapmış, orası da meçhul ha. Onu ele alıp onun üzerinden büyük bir iletişim kampanyası başlatmak, bir propaganda kampanyası başlatmak, propaganda makinalarını tekrar çalıştırmak ve bu haftanın düşman panosuna yazdık Boğaziçi öğrencilerine, onları şeytanlaştırmak bu ülkeye yazık. Bu ülkenin gençlerine de yazık. Protesto, yürüyüş anayasal bir hak ama öte yandan da herkesin bilmesi lazım ki bu ülkenin sorunlarının çözümü siyasetten geçiyor. Siyasetten geçiyor. Eğer gerçek çözüm istiyorsak siyaseti çalıştırmamız lazım ve siyaset mekanizmasıyla çözüm üretmemiz lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddet içeren eylemlere de karşıyız ama polis, devlet şiddetine de karşıyız.
Ankara gündemi.
Evet, hemen anayasa meselesine biraz gecikerek girmek durumunda kaldık. Onun için hocamdan özür dileyeceğim ama bir cümle izin verin söyleyeyim geriye bıraktığımız konuyla ilgili. Şimdi gözaltına alınan 528 kişi vardı ve 498'i serbest Türkiye'deki 38 ilde. 28'i hangi ilde bilmiyoruz. Bunu İçişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya dayanarak söylüyorum. Var ama dediğim gibi kampüsteki 51 genç de bırakıldı. Burada bu gözaltıdan sonra bırakılma olayı, ki bu kadar kuvvetli Cumhurbaşkanı'nın, Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın hani terörle iltisaklı bunlar sözlerine rağmen bırakılmasına, İsmail Sabahleyin Küçükkaya Fox'ta bir iddiada bulundu. Muhtemelen bu yarın devam eder. Dedi ki bu bırakılmada Melih Bulu'nun devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi arayarak bu gözaltılarla ilgili bir mesaj iletmesi etkili oldu. Kiminle görüştüğünü biliyorum dedi, aynen böyle. İsmini de saat kaçta kiminle görüştüğünü de biliyorum ama izin almadığım için onu vermek istemem. Rektör yargı dünyasında o kişiyi aradı ve dedi ki tutuklama yapmayınız. Boğaziçi öğrencileriyle ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi'nin de akademik dünyanın da şu anda Türkiye'nin de en büyük ihtiyacı. Yani böyle bir telefonla tutuklama meselesi askıya alınabiliyor mu? Onu siz bir daha düşünün. Çünkü orada hukuk varsa, orada zaten ona güveniyorsanız, bağımsız yargıysa, oradan ne çıkarsa o çıkacaktı. Ama İsmail bu çok ciddi bir iddiayı ortaya koydu. Tutuklarsanız hani burası daha çok karışacak, kötü olacak demiş. Onun üzerine de kimse tutuklanmamış deniyor. Bunu da bir kenara not edin. Şimdi efendim Sayın Profesör Doktor Serap Yazıcı ile konuşacağız. Kendisini yıllardır anayasa meselesinde iyi bir anayasa hukukçusu, kitapları var. Şimdi de siyasette Gelecek Partisi'nin başkanlık kurulunda insan haklarından da sorumlu başkanlık yapıyor. Hocam kusura bakmayın biraz geciktik, hoş geldiniz.
Estağfurullah, rica ederim, hoş bulduk.
Hocam şimdi anayasayı bu memleket, ben de epeydir gazetecilik yapıyorum, böyle yine bir değişiklik var. 12 Eylül'de askerlerin yaptığı anayasayı işte 19 yerinden biz değiştirmeye kalktık ama şimdi birden böyle bir hangi ihtiyaçtan doğduğunu politikacılar değerlendiriyorlar. Siz anayasacı o gözüyle ne olur, niye Türkiye bugün iktidardan böyle bir taleple karşı karşıya, ne diyorsunuz?
Tabii niyet okumak doğru bir yöntem değil. Önce bunu söyleyeyim. Kesinlikle. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Yeni anayasa yapmak isteyenler acaba hedefleri ne? Ve bunu yapabilecek parlamento çoğunluğuna sahipler mi? Evvela çoğunluk meselesinden başlayalım. Şu anki parlamento aritmetiğine baktığımız zaman AKP-MHP koalisyonunun bir anayasa değişikliği yapmaya güçleri yetmiyor. Demek ki dışarıdan destek almak mecburiyetindeler. Anayasa
en az 23
göre
diyorlar hocam. Ona en az 23 diye bir sayılar var değil
doğru,
mi?
Doğru, doğru.
Referandum için.
Yani bu sayı anayasanın aradığı asgari oran için. Üye tam sayısının 5'te 3'ü için. Şimdi şu an için elimizdeki verilere baktığımızda böyle bir ihtimali ben görmüyorum. İkinci mesele, AKP ve MHP nasıl olup da bir anayasa değişikliğinde buluşacaklar? Şimdi AKP yetkililerinin beyanlarını sıraladığımız zaman onlar biliyorsunuz Kasım ayının ikinci haftasından itibaren yargı reformu dediler, hukuk devleti dediler. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı önce seslendirdi, ardından Sayın Adalet Bakanı ve onu takiben Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçe görüşmeleri sırasında mecliste ifade etti ve hala bunlar ifade edilmeye devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz Avrupa Birliği ile yakınlaşmak için biz Avrupa'nın bir parçasıyız gibi açıklamalar yapıldı. Şimdi biz Avrupa'nın bir parçasıysak bu Boğaziçi Üniversitesi'nde gördüğümüz manzaraları nasıl açıklayacağız? Avrupa'nın bir parçası olan bir ülkede Avrupa hukukunu kendi hukuk sisteminde benimsemiş bir ülkede ki bizim ülkemiz böyle. Çünkü anayasamızın 90. maddesi aynen şunu hükme bağlamıştır. Ulusal kanunlarla temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşmalar arasında bir çelişki olması halinde temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşma hükümleri uygulanır. İlk aklımıza gelen metin hangisi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Bu sözleşmeye vücut veren makam neresi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dolayısıyla bizim bunlarla bağlı olmamız gerekiyor. Bunlarla bağlı olduğumuz zaman ifade hürriyeti demokrasinin en temel koşulu. İfade hürriyeti olmadan demokrasi olamaz. Ve ifade hürriyeti çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Bilimsel eserlerle, sanatsal eserlerle, toplanma ve gösteri hürriyetiyle, basın hürriyetiyle vesaire. Şimdi Türkiye'de bütün bu hürriyet alanlarının mevcut olduğunu söylememiz mümkün mü? O zaman bu Avrupa'ya gönderilen selam pek bir anlam ifade etmiyor.
Hocam araya girebilir miyim? Hocam çok özür dilerim. O zaman ihtiyaç bunlara uymaksa, yani bazen aşınmaya uğramış bu temel haklarla ilgili bir sorun tespit ediyorsak değil mi? Bunların telafisine dönük olmalı. Daha ileriye dönük. Yani 2000'li yılların o başlarındaki gibi değil mi? Temel hak ve özgürlükler konusunda daha açılım.
Kesinlikle. Evet. Kesinlikle.
Ama tersi.
Kaldı ki şunu da hatırlatmak isterim. Biraz önce bahsettiğim anayasamızın 90. maddesindeki bu hüküm 2004 yılında anayasaya eklenmiş bir hüküm. Dolayısıyla bu hükmün eklenmesinde zaten AKP hükümetinin önemli bir rolü olmuş durumda. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle bu anayasa değişikliği gerçekleşmiş durumda. Şimdi bu değişikliği yapanların bugün aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci gösterilerini terör sıfatıyla değerlendirmeleri birbiriyle bağdaşan durumlar değil. Öte yandan bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Fakat o kararın gereği yerine getirilmiyor. Tekrar bir karar veriyor aynı konuda. O kararın gereği yerine getirilmiyor. Şimdi bizim anayasamızın 11. maddesinde şöyle bir hüküm var. Anayasa üstündür. Yasama, yürütme ve yargı organlarını idari makamları bağlar. Demek ki bu hükümlerdeki bu anayasa metninde yer alan bütün hükümleri devletin tüm organları dikkate almak zorunda. Anayasanın 153. maddesi de Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Gerçek ve tüzel kişileri yasama, yürütme ve yargı organlarına idari makamları bağlar diyor. Fakat bu hükümlerin gereğini biz görmüyoruz.
Hatta aksine şimdi, hocam bir de Mehmet Uçum, hocam çok özür dilerim. Mehmet Uçum ne diyor? Milli yargı diyor. Milli yargı gereğini yapar diyor. Yani uymak zorunda değil. Yani bu arada da şimdi kavramlar böyle
bir
olunca
şey yok, böyle
ne
bir
anayasası
şey yok.
Olacak o zaman? Bizi daha geriye getirecek bir anayasa mı yapmalıyız?
İhtimal. Şimdi bütün bu tabloya baktığımız zaman yargı reformu, hukuk devleti, hukuk devletini güçlendireceğiz diyenler hangi hükümleri ekleyecekler? Anayasada hükümler var ama uygulanmıyor. Bu birincisi. İkincisi
sivil diyorlar.
Sayın Adalet efendim.
Bir de sivil anayasa diyorlar yani hocam askerlerden geldiği
için. Oraya da geleceğim. Bir noktaya daha işaret edeyim. Dün Sayın Adalet Bakanı şunu söyledi. Biz dedi yeni sivil bir anayasa yaparak sistem içinde askeri darbelerden kalan bütün torpları temizleyeceğiz. Peki güzel. Ben buradan Sayın Adalet Bakanımıza bir öneride bulunmak istiyorum. Bu anayasada yer alan askeri yönetim torpularından biri YÖK'e ait düzenlemedir. Ya, ya. Diğeri de üniversite doğru. rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağını düzenleyen hükümdür. Ya. Daha önceki anayasa metninde yani 1961 anayasasında üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağını düzenleyen bir hüküm yoktu. Bu aslında Milli Güvenlik Konseyi'nin yani 12 Eylül yöneticilerinin icat ettiği bir tablo ve dünyanın hiçbir yerinde cumhurbaşkanları üniversitelere rektör atamak gibi işlerle meşgul olmuyorlar. Dolayısıyla madem bu darbe tortularını temizliyoruz, gelin buradan başlayalım. Üniversite rektörlerini üniversitelerin kendileri seçebilirler. Dolayısıyla ben
ama öyle bir iklim yok değil mi hocam? Böyle bir iklim yok ama yani oradaki düzenlemenin
yok, tabii ki yok.
O da bir tezat oluşturuyor da onun için ilginç yani.
Bu beyanları gerçekçi bulmuyorum. Bir başka noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi biz neden askeri darbe anayasalarından şikayet ediyoruz? Çünkü bu anayasalar tabiatı gereği olarak demokratik olmayan ortamlarda yapıldılar. İfade hürriyetinin mevcut olmadığı, eleştiri tartışma hürriyetinin mevcut olmadığı bir ortamda yapıldılar. Haliyle kimse bu anayasa metinleri üzerinde görüşlerini serbestçe açıklayamadı. Zaten Milli Güvenlik Konseyi'nin 71 sayılı kararında şu söyleniyordu. Bu anayasayı geliştirecek yönde düşünce açıklamaları serbesttir. Aksi halde bu anayasa üzerinde düşünce açıklanamaz. İkincisi, neden biz darbe anayasalarına karşıyız? Bunları hazırlayanlar serbest seçimler yoluyla halkın temsilcileri tarafından, halk tarafından belirlenen kişiler değillerdir. Peki şimdi bugünkü tabloya bakalım. Bugün üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri kendi üniversite hayatlarıyla ilgili bir görüş açıklıyorlar ve terörist olarak ilan ediliyorlar. Demek ki askeri yönetim dönemlerini aratmayacak kadar otoriter bir atmosfer altında yaşıyoruz. Peki sormak istiyorum, bu şartlarda acaba serbestçe görüş açıklamak, bir anayasa metni üzerinde serbest tartışma yapmak mümkün olabilecek mi? Dolayısıyla ben bu sözleri gerçekçi ve samimi bulmuyorum. Benim şu an görebildiğim kadarıyla bu seçim kazanmaya yönelik bir strateji. Neden? Çünkü yeni anayasa yapacakları vaadiyle toplumun bir kesimini mobilize etmeyi düşünüyorlar ve bunun yaratacağı rüzgarla seçime gitmeyi planlıyorlar. Peki. Ben böyle değerlendiriyorum.
Tamam. Peki ama o zaman toplumda böyle bir beklenti var mı? Mesela eskiden hani başı örtülü kız gidemiyordu üniversiteye. Bir toplumsal bir talebin bir parçasıydı o. Yani diyordu ki işte bizi sakalı var diye ordu evine gidemiyoruz. Gündelik hayatta o sistemin, o müesses nizam dedikleri şeyde bir vesayetin şeyi vardı, ağırlığı vardı. 18 yıl sonra neyi değiştirmiş olacağız? Yani
bakın şunu söyleyeyim. Aslında şu an kamuoyunda böyle bir beklenti var. Yapılan anketler kamuoyunun %58 oranındaki bir kesiminin mevcut hükümet sisteminden rahatsız olduğunu, dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi terk edilerek parlamenter hükümet sistemine geçilmesini bekliyor. Ama bakın yapılan açıklamalar bu yönde değil ki. Nasıl bir ifade kullanıyor MHP yetkilileri? Bir anayasa değişikliği olabilir ama bu değişiklik Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini
kökleştirmek için
değişiklik
tabii.
Evet olacaktır. Haliyle kamuoyunun beklediği bir değişiklik olmayacak, yapmayı planladıkları değişiklik. Ha, zihinlerinde ne var onu bilmiyorum. Ama yani planlanan değişikliğin kamuoyunun beklediği bir değişiklik olacağı kanısında değilim. Değil. Kaldı ki hani vesayet deniyor. Vallahi vesayet mekanizmaları 12 Eylül yöneticilerinin yarattıklarından çok daha güçlü olarak karşımızda.
Değil mi? Bu da çok önemli bir ayrıntı. Hocam peki iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem çok uzun başlıklı. Siz onunla ilgili çalışmalar evet. yaptınız, Gelecek Partisi'nde evet. açıklamalar yaptınız. Hala ben yani bütün sesi duyulmayanların sesini duyurmayı özellikle önemsiyorum. Siz orada o kadar konuştunuz, canlı yayında bile ben baktım. Ama bugün mesela iktidar çevreleri diyor ki, ne olduğu belli olmayan bir ucube var, onu konuşuyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Nedir bu? Bir gün sizinle onu hakikaten hani Cumhurbaşkanı'nın rolü ne olacak? Meclis nasıl güçlenecek?
Tabii eski geniş konuşalım. Olarak konuşalım. Hı. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Şu an yönetimimizin en mahir olduğu alan algı yönetimi.
Evet.
Biz bu çalışmayı etraflı bir biçimde yaptık. 9 Kasım 2020'de kamuoyuna açıkladık. Ve partimizin internet sitesinde de mevcut. Birkaç cümleyle müsaade edin özetleyeyim. Bizim oluşturduğumuz sistemde parlamenter hükümet sisteminin gereği olarak yürütme yetkileri Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacak. Cumhurbaşkanı tamamen yetkisiz ve sembolik törensel yetkilerle sınırlı bir konumda olacak. Yani bunlardan neyi kastediyoruz? İşte başbakanı atamak, seçim sonuçlarını dikkate alarak, başbakanın istifasını kabul etmek, mecliste her sene yasama yılının başlangıcında açış konuşması yapmak, meclisin kabul ettiği kanunlar...
Daha önce yaşamıştık yani bunu, evet,
klasik parlamenter sistem. Ama bu klasik parlamenter sistemin karşılaşması muhtemel tıkanmaları çözecek bir takım mekanizmaların yer aldığı, hukuk devleti güvencelerinin güçlendirildiği, parlamentoda tezahür edecek temsilin güçlendirildiği bir model. Bir gün özel olarak buna vakit ayırmak isterseniz ayrıntılıyla açıklamak isterim.
Vaktim de çok sınırlı. Hocam bir tek bir cümlede Sayın Akşener dedi ki sıfırdan anayasaya doğru gidiyor bu tartışmalar. İkinci cumhuriyet mi bu dedi. Yani eskiden başka bağlamda konuştuğumuz bir şeyi söyledi. Bir iki cümle o yani böyle bir şey de var mı? Kurucu irade, siz anayasacılar bu konuda çok hassassınız. Yani ne demek sıfırdan anayasa, ikinci cumhuriyet kaygısı taşıyor Sayın Akşener. Orada ne söylenebilir çok kısa?
Yani bir kez şunu söyleyeyim. Şu an karşımızdaki parlamento seçmenin karşısına yeni bir anayasa yapma vaadiyle gelen partilerin seçim yarışında oy alarak kuruldukları bir parlamento değil. Bilakis 2017 anayasa değişikliği neticesinde kurulmuş bir parlamento. Dolayısıyla yani şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bize bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar gerekçesiyle sunuldu. Kendi kendisiyle çelişkiye düşüyor. İstikrar varsa neden tekrar bozmaya çalışıyorlar? Neden tekrar anayasa değiştirmeye çalışıyorlar? Evet, bence anayasa değişmeli ama hangi yönde? Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilga edilmesi ve parlamenter sistemin kabulü yönünde değiştirilmeli. Bu parlamento böylesine köklü bir değişikliği yapabilir mi? Yapmak ister mi? Hayır, elbette istemez. Çünkü zaten bu anayasa değişikliğinin mucitleri parlamentoda çoğunluk teşkil ediyor. AKP ve MHP. Ve beyan ediyorlar ki biz bu hükümet sistemini değiştirmeyeceğiz diye. Neyi değiştireceklerini açıklarlarsa biz de daha somut bir tartışma yürütebiliriz.
Doğru. Ama yani benim şahsi bir dayanağım yok ama hani halkın önüne referandumda yani şeytanlaştırılmış pek çok kavramla birlikte işte bunlar zaten buna karşı biz hem buraya sivil bir anayasa yapacağız deyip bir sandık mı gelir, iki sandık mı gelir, o cepheleşmede de iktidarın bir dönem daha uzatılması üzerine planlanmış bir şey gibi görünüyor. Yoksa
muhtemelen bir hususa daha işaret edeyim izniniz olursa, şimdi bu sivil anayasa kavramının da içi boşalmış durumda. Biz evvelce bu kavramı kullandık. Niye kullandık? Askeri darbelerin ürünü olan anayasaları demokratik bulmadığımız için kullandık. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sivillerin yani apoletsiz olanların yapacağı her anayasa mutlaka demokratik olmuyor. Tecrübeler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla tek başına sivil demek yeterli bir ifade değil.
Sivil paşalar da var. Hocam anayasa. Sivil paşalar var diyorsunuz yani. Sivil paşalar da var.
Aynen,
yani
harp okulundan mezun olmayan. Sivil ve demokratik anayasa ne demek? Bir kez her şeyden önce yapımı süreci yönünden demokratik metotların izlendiği, demokratik bir ortamda serbestçe tartışılıp müzakere edilerek hazırlanan, kesinlikle, demokratik bir ortamda halkın oyuna sunularak kabul edilen bir anayasa. Bu parametrelerin hiçbiri şu an mevcut değil.
Yoktur. Peki bana da bunu söylettiğiniz hocam, şunu diyeceğim ben de. Yani bu siyasi parti vasfını kaybetmiştir. Milli güvenlik sorunudur. Mecliste yaptığı konuşmalarla bir fezleke hazırlayıp savcılığa verilmiştir. Biliyorsunuz Bahçeli tarafından. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefete bu dille yaklaşan bir yeni anayasa uzlaşma komisyonu olur mu?
Nasıl
onu da
olacak?
dinleyenler takdir etsin. Çok teşekkür ediyorum Profesör
ben
Serap Yazıcı.
Ederim.
Sağ olun hocam.
İyi günler. Hoşçakalın.
Sağ olun. Evet, ben şimdi çok faydalı buldum bunu. Daha sonra da konuşuruz Serap hocamla. Birkaç yazarı niye vermedin dedi. Uğur Koçbaş kızdı bana. Tamam, hemen yapıyorum. Diyor ki, bak Mehmet Tezkan diyor ki, Erdoğan terörist derse polis ne yapar? Bak bunlar çok önemli arkadaşlar. Bizim anayasa, baba yasa işlerinden buraya gelmemiz lazım. Dilimizi böyle Erdal İnönü'yü açın dinleyin gençler, bir bakın hani böyle bir, yani yeni siyasete bir dil lazım deniyor. Ondan sonra da dandun, sen artık parti değilsin, işte işbirlikçisin, beşinci kolsun. İçeriden işgal ediyorsun, dışarıdan bizi bitiriyorsun. Amerika için çalışıyorsun, bilmem ne için. İbrahim Karagül diyor ki, Malazgirt'ten beri nöbet tutuyoruz, safınızı Türkiye'den yana seçin. İşte bu. Malazgirt, nöbet, saf, Türkiye, nerede durayım? Yani kafanız karışacak tabii, böyle olacak. Abdurrahman Dilipak, AK Partililerin biz nerede yanlış yaptık sorusunu sorması gerekir diyor. Bakın bu çok önemli. Bu gençler bir günde ortaya çıkmadı Boğaziçi. Bu uyarılar hep görmezden gelindi. Bugün muhafazakar görünen bazı çevrelerden bu olaylara destek gelmesi de sürpriz değil. Al işte Hüseyin konuştu bize. Dini kültüre indirgeyerek sulandırıp ahlakı da kültür ve gelenekle sentezleyip değerler eğitimine dönüştürünce olacağı buydu. Sonra çözersiniz bu cümleyi. Burada AK Partililerin biz nerede yanlış yaptık sorusunu sorması gerek. Bu atama şeklini de yeniden gözden geçirmek gerek. Al Dilipak diyor. Bu yöntem birçok kurumda, parti teşkilatlarında ciddi sıkıntılar yol açan bir durum. Peki bakın ne diyor Akit'ten. Bu ismini söyleyeyim mi? A.E. Kavaklı. Boğaziçi milli kültürümüzü yok etmek için kurulan okul. Al buradan yak. ABD misyoneri diyor. Peki Mehmet Barlas, öğrenciler bu işin nereye varacağını hesap ediyor mu? 15 Temmuz'dan bahsetmiş falan bizim Mehmet abi. Peki Okan Müderrisoğlu, Boğaziçi ve oyunun büyüğü. Bak oyun var. Yani Allah muhafaza, kanla beslenmeye çok açıktır diyor. Demokratik talebe amenna. Gençlerin enerjisini istismara ise sonuna kadar hayır. Bulalım, provokatörü bulalım ya. Onu kim koyuyor, kim çekiyor yere mere? Çocuklar böyle gelin biz Kabe'yi böyle yapacağız, duygularla oynayacağız demiyor ki. Hasan Basri Yalçın sabahta birileri kampüsleri kendi çiftliğine çevirmek istiyor diyor. Mesele biraz da bu lafta yatıyor galiba. Orası sizin çiftlikti, şimdi bundan sonra bizim çiftlik olacak gibi yanlış bir önerme de taşıyor olabilir. Neyse, başka da söylemeyeyim. Bak Biden etkisiyle sahneye çıktılar diyor Yeni Şafak'ta. Tanımadığım bir arkadaş. Türk Yılmaz soyadı. Ali Karahasanoğlu'na da yok bilgi vermiş. Demiş ki sen geçen şöyle yazdın. Bu Boğaziçi'nde çocuklara destek veren akademisyenlerin alayını soruşturun. Bir şeyi yapın. Alın, içeriye alın falan diye yazdın diyor. Yok da diyor ki benim öyle bir şeyim yok diyor. Öğrencilerle ilgili böyle bir şeyim yok diyor. Yani öğrencilere demiş. Akademisyen ve öğrencilere hayır demiş. Yok ben böyle bir şey yapamam. O da diyor ki Karahasanoğlu, evet öyle ama diyor o zaman TCK 288'e göre Boğaziçi'ndeki bütün öğretim üyeleri hakkında yetkili makamlar hem disiplin hem de cezai soruşturmaları açsın. Ben tekrardan söylüyorum diyor. Ay yoruldum bu ülkeden ya, hakikaten ya, niye beni çok yoruyorsunuz ya, daha çok bilgi vereyim diye çatlayıvereceğim bir gün ortamdan ya. Bak Uğur'u bileni saat kaçta alıyoruz. Uğur Koçbaş geliyor.
Geldi Uğur. Burada.
Bak Uğur, bir şeyi unuttuk, hemen onu halledelim. Bu bizim hem LGBT bağlamında hem de toplantı ve gösteri yürüyüşleri bağlamında dünyadan gelen tepkiler var. Türkiye'de bize evet, der bir şey yapmayın, canınızı okuruz diye bir sert çıktı. Ne oluyor Uğur? Ne dediler?
Şimdi hem Avrupa'dan hem Amerika Birleşmiş Devletleri'nden hem de Birleşmiş Milletler'den tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu dedi ki meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanıyor bu öğrenciler. Hani siz reform yapacaksınız öyle demiştiniz. Sizin beyanınıza aykırılık oluşturuyor. Aynı zamanda üst düzey yetkililerin yani Süleyman Soylu'yu kastediyor. LGBT öğrencilere yönelik nefret söylemi de kabul edilemez diyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz dedi. BM polisin orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuyor. Siyasilerin LGBT bireylerini hedef alan açıklamalarını kınıyoruz dedi. Tabii bu açıklamalar üst üste gelince Dışişleri Bakanlığı hemen jet hızıyla bir metin hazırladı. Dışişleri'nin sitesinden de yayınlandı. Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değil. Kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz diye bir açıklama yayınlandı. Zaten İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da bugün işte devletin gücünü sakın test etmeye kalkmayın gibi bir ifade vardı. Ona benzer bir...
O çok büyük bir laftır biliyorsun değil mi? Yunanistan'a da söyleniyordu o, Suriye'ye, bütün dünyaya söylendi o.
Sabrımızı test etmeyin lafını yani
içeriye,
çok duymuştuk
bir dönem. İçeriye de aynı laf söyleniyordu.
Evet, ilk defa içeriye de duyduk bunu. Şimdi onu öyle geçelim. Guardian'da bugün şey vardı. Bu Boğaziçi ile ilgili bir yazı vardı. İlk defa Türkiye'nin gençleri Erdoğan'a karşı tavır alıyor diye. Yani her gün bir yabancı basın organında bunun çıktığını görüyoruz. Şimdi Boğaziçi'yi kapatırsak bugünün bence zevkli haberlerinden bir tanesi. Bu TÜİK'in nüfus rakamlarını açıklaması oldu. Şimdi ben dünyadan anlatıyorum ama bu sefer buna da bugün çalıştım. Tamam. Birazcık o yüzden enteresan detaylar vereceğim. Bir kere Türkiye'nin nüfusu 83.614.362 kişi olduk. Geçen seneye göre 459.000 fark var doğumlarla ölümler arasında. Doğumlar fazla. Yani nüfusumuz yarım milyona yakın arttı. Yıllık nüfus artış hızımız 2019'da %13.9'du. Şimdi %5.5'a çok sert bir şekilde geriledi. Aslında bu kadar yüksek bir gerileme beklenmiyordu. Yani ne oldu?
Ne oldu?
Doğumlar azaldı ya da ölümler arttı. Tabii bunun
yani hani 3 çocuk yapacaktık.
Evet. Böyle mesele orada zaten. Talepler, şimdi biz biliyorsunuz tabii genç ülkelerden biri olarak halen kabul ediliyoruz. Ama nüfus artış hızımız böyle yavaşlamaya devam ederse tabii yaşlı nüfusumuzun da arttığını göreceğiz. Şimdi Avrupa Birliği'nde %22 şu anda nüfus artış hızı. Biz neye geriledik demiştik? %5.5'a. Yani Avrupa Birliği'nin altındayız. İsveç'te %108, İspanya'da %59, Almanya'da %27, Fransa'da %14 hala artış var. Ama
dur Uğur, bunun üzerinde bir duralım ya. Senin görüşün ne mesela? Hiç bilimsel olmasa da ne hissediyorsun şimdi? Yani 2019'dan 2020'ye nasıl oluyor ya? Bu kadar pandemide mi?
Yani yok, pandemi de yok. Ya ama ekonomik etki çok fazla şimdi.
Çocuk yapmıyoruz mu dediler yani, bu ülkede sıkıntı var. Hani soğan patates artıyor, tanzim satışlar kuruldu falan diye böyle şey mi yaptılar çocukları?
Şimdi çevrenizde çok rahat bir şekilde ben ikinci, üçüncü çocuğu da istiyorum diyen ailelerle karşılaşıyor musunuz? Ben arkadaşlarımda hiç böyle bir şey görmüyorum. Yani biz de yaşıtlarım şimdi torun çocuk bekliyor, sahibi olduk ama ondan sonrası için çok düşünüyoruz. Çünkü bu işin şeyi var, yani bir sürü masrafı var, eğitimi var vesairesi var. Yani her şeyi hesaplamak zorundasınız. İnsanlar bunu, hadi biz biraz orta sınıfın üzerinde belki yaşayan insanlarız ama diğer insanları düşünün. Onlar gerçekten bir çocuk daha yapmanın kendilerine ne tür yükler getireceğini çok düşünüyorlar diye düşünüyorum ben.
Defne kardeşsiz mi büyüyecek yani? Defne kardeşsiz
o konulara çok girmeyelim.
Her konuya giriyoruz burada, soru soruyoruz. Ne yani? Şimdi yolcuya da soracağım. Yolcunun size çocuk meselesi, kimse bilmiyor.
He? Şimdi burada çok dikkat çeken bir şey var. Tam bizim konuştuğumuz mevzudan bahsedeceğim.
Kendi ekibim cevap vermiyor. Baksanıza.
Bak veriyorum.
Kendi ekibim cevap vermiyor. Ben ne yapayım?
Çok güzel veriyorum ya. Yunanistan, İtalya ve Bulgaristan Avrupa'da nüfus artış hızının en düşük olduğu ülkeler. %-15, %-21, %-60.
Yunanistan ne dedin? Yunanistan,
İtalya
ve Bulgaristan.
Şimdi Yunanistan ve İtalya'nın en önemli özelliği ne son bir senede?
Yani ekonomi.
Yani insanlar ekonomi kötüye gittiği zaman mutlaka bu işlere daha çok kafa yormaya başlıyorlar. Bunu anlıyorum.
Doğru bak, İsveç çocuk yapıyor devamlı. Niye? Durumlar
evet,
iyi diyorsun.
İsveç %108, en yüksek oran onda.
Ulan demokrasi de bunun. Pardon, özür dilerim yani. Demokrasi orada, hukuk, adalet, karşılıklı anlayış, bilmem ne. Nasıl oluyor bu ya? Vallahi bir şey bozulduğu zaman her şey bozuluyor. Bir şey iyi oldu mu her şey iyi oluyor diye bir önermem vardır benim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Yani istatistiklerde sen bazen diyorsun ya, Türkiye burada 186. burada 173. evet, falan. İşte öyle oluyor. Her taraf aynı. Peki Uğur, çok gevezeyim bugün. Ne olur.
Devam ediyorum.
Topla beni hadi.
Şimdi Türkiye'de kadınlardan 217.608 fazla erkek var. Yani evlilik, çocuk, mocuk konuşurken bu kadar erkeği ne yapacağız? Bunları evlendiremeyeceğiz yani. Sıkıntı var orada. Onu da dile getireyim. Türkiye nüfusunun %50.1'i erkek, 49.9'u kadın.
İyi, dengeli sayılır yine.
Efendim?
Dengeli sayılır yine, çok şey değil.
Evet,
mi?
Çok çok
değil.
Dengeli erkeğe sayılır. Yani diğer ülkelere kıyasla çok daha dengeli. Şehirlere
geleceksin mi?
Geldim. Türkiye nüfusunun %18.5'i İstanbul'da yaşıyor. Ama İstanbul'un nüfusu azaldı geçen seneye göre. 56 bin azaldı. Ama insanlar İzmir'e gittiler, Antalya'ya gittiler. Bu da hep konuştuğumuz bir şeydi. İstatistiklere de yansıdığını görüyoruz.
İzmir'in nüfusu 27 bin.
Evet, Antalya'nın da 36 bin arttı. En çok nüfus olan 5 il. Hani hep söylediğimiz iller: İstanbul, Ankara, İzmir. Arkasında ne var? Bursa var, 3 milyon. Antalya var, 2.500.000.
En az bizim Kocaeli nerede? Yani. Kocaeli'ni bulmadınız mı ya? Orada frekansımız var. Nerede Kocaeli? Arda, Kocaeli'ne bak hemen.
Hemen
var mı senin önünde? Tamam, peki. Tamam, 15 milyon. Ben bunları söyleyeyim, sen Kocaeli'ni bul bana. Çok İstanbul 15.462.000, Ankara 5.663.000, İzmir 4.394.000, Bursa 3.101.000. Bunların bak tamamında varız. Yani işine giderken, okuluna giderken bizi dinleyebilirler. Kaç kişiyiz görüyor musunuz? 15, 20, 24, 27, 28, 29. Burası 29.
Kocaeli'de 1.997.000, nüfusu da 44.000 artmış. Eşim de Kocaeli'li aslında, ben ayıp etmiş hakikaten buraya koymamakla.
20, 24, 27, 28, 29, 30, 31. Vay, 32'ye doğru. Görüyor musunuz? Bakın bu ses 32 milyon insanın yaşadığı yere gidiyor. Yani Türkiye'nin kaçta kaçına gidiyor?
%40'ına.
%40'ına gidiyoruz. Vay vay vay. Sonra da yok.
Ama YouTube'da bu kadar geldi. Yolcu diyor ki. Dünyada Madagaskar'a kadar ulaşıyoruz biliyorsunuz. Her yere ulaşıyoruz yani.
Kaç kişi
en
geldi
az buraya?
Yolcu diyor
bakalım
ki kaç kişi geldi, kaç kişi.
Ha işte. Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Kilis'i topladığınız zaman şöyle bir 400 bin falan ediyor. Yani Bayburt'ta 81 bin kişi, Tunceli'de 83 bin, Ardahan'da 96 bin, Kilis'te 142 bin. Şimdi ortanca
yani
yaşa gelelim.
Esenyurt bunlardan 4 kat fazla yani tamamında.
Evet. Ortanca yaş yükseldi. Ortanca yaş nedir? Tabii önce onu bir söylemek lazım. Yaş sıralamasına göre 84 milyon insanı diziyorsunuz. En ortadakinin yaşı. Yani onun sağındakiler daha büyük, solundakiler daha küçük ondan. 2019'da 32.4'tü ortanca yaş Türkiye'de. 2020'de şimdi 33.7'ye yükseldi. Yani ortanca yaş artıyor, nüfusumuz yaşlaşmaya başladı.
Daha önceki
başladı
yıllara göre nasıl? Mesela 10 yıl, 20
daha
yıl, 30 yıl önce.
Daha önceki yıllarda Türkiye'de bir kere yaşlı nüfus, şimdi YouTube'da tablosu da var onun, onu da verebiliriz. Mesela hep 20'lerdeymiş bu ortanca yaş. 1990'lara kadar hatta 20'lerdeymiş. 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfus oranı %1940'larda %3,5-4, işte 1990'da 4,3, sonra 2000'den sonra bir artış olmaya başlıyor. Bunun da bir anlamlandırmak lazım aslında. Hani sağlık hizmetlerinde daha fazla, daha kaliteli hizmet alınması vesaire, daha işte teknolojide yenileşmeler, tedavilerin daha da insanların ömrünü uzatacak şeyler ortaya çıkınca insanlar tabii daha erken ölmemeye başlıyorlar. Ve yaşlı nüfusları, bütün dünyada bu geçerli bir şey, sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Salgın hastalıklar ortalıktan kalkıyordu derken bu korona çıktı. Ve bu yaşlı nüfuslar giderek artıyor. Avrupa'nın da şu anda en büyük sorunlarından bir tanesi bu biliyorsunuz. Emeklilik yaşlarının da hep yükselmesinin sebebi bu. 2023'te 34'e yükselecek bizim ortanca yaşımız. Yani 2 yaş daha yaşlı hale gelecek. 2050'de 42.9. 2075'te eğer görenler olacaksa 47.4. Yani insan ömrünün belki 100 seneye dayanacağını orada göreceğiz ama yarısı ortanca yaş olacak Türkiye'de. Avrupa Birliği'nin şu anki durumuna Türkiye 2050'de ulaşacak. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda 22.8 yaşlıların nüfusu, 65 yaş üzeri nüfusun oranı. 20.3 pardon. Türkiye halen yani genç nüfusa sahip ülkeler arasında görülüyor. Yabancılar da çok konuşulan bir şeydi. TÜİK rakamlarında şunu da gördük. Yabancıların nüfusu yani Türkiye'de ikamet eden yabancıların nüfusu 200 bin azalmış. 197.770 azalmış. 1.333.410 kişi yaşıyor diyor. Bunlar vatandaşlık verilen ve oturma ikamet verilen kişiler. Sanırım bu rakama tabii Suriyelilerin dahil olması mümkün değil. İşte bu Antalya'da yaşayanlar vesaire gibi gözüküyor. Çok hızlı birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Hemen gidiyorum. 2,5
dakikam var. Bak yolcu şimdi tacize başlar. Hadi.
Tamam. Koronada dün basın toplantısı yaptı Sağlık Bakanı biliyorsunuz. 15 günde vaka sayılarında %100'e yakın bir artış var. Yani bu çok endişe edeceğimiz bir şey. 8102 vakaya geldi 4500'lerden. Hani bu mutasyon varyant meseleleri çok konuşuluyor. İngiltere mutasyonuna yakalanan vaka sayısı 196'ya yükseldi. İlk defa korktuğumuz başımıza geldi. İki kişi de Güney Afrika varyantı, bir kişi de Brezilya varyantıyla karşılaşıldı. Bunlar çok daha tehlikeli olan varyantlar ve bunların yayılması durumunda çok daha kötü sonuçlar olabilir. Bir şey söyleyerek bitiriyorum. Şimdi insanlar kafelere, restoranlara gidemiyorlar ya, çok enteresan bir şey başlamış. Otellerin kafelerinde insanlar buluşuyorlarmış. Polis geldiği zaman da ben bu otelde kalıyorumun şeyinin numarasını şöyle yapıyorlarmış. Otellerle anlaşıyormuş insanlar, sanki kalıyormuş gibi kayıt yaptırıyorlarmış. Bir kart alıyorlarmış ve polis geldiği zaman bakın ben burada kalıyorum diyorlarmış. Kafeyle işi bittikten sonra arkadaşlarıyla görüştü, kahvesini içti, çıkarken kartı bırakıyor ve gidiyor. Bu şekilde halletmiş insanlar işi. Otellerde bu işten acayip para kazanıyorlarmış, bunu da söyleyeyim.
Ama ismini yazdıysa, odayı verdiyse vergi de doğacak oradan.
O da vermek yok. Kayıtlara sadece kayıt tutuyor.
O da vermek yok.
Anladım. Evet. Yani,
tamam Uğur'cum, çok teşekkür ederim.
Görüşmek
üzere. Peki sağ olasın. Sağ ol, çok teşekkürler. Tabii bu koronayı söyledin. Adana'da da 38 yaşında Doktor Mehmet Ertane koronadan 2 aydır mücadele ediyormuş. Maalesef hayatını kaybetti. Bir küçük şey, yolcu hemen geliyor. Tank paleti fabrikasıyla ilgili 26 Kasım 2019'da Kılıçdaroğlu sert bir konuşma yapmıştı. Baktım konuşmaya, hani bunu satan vatan haindir diye bir lafı var Erdoğan'a dönük. 250 bin lira tazminat istemişti Erdoğan. Mahkeme sonuçlanmış, Ankara 7 Asliye Hukuk. Yani orada çok tartışmalı bir konu vardır. Hani meclis kürsüsünde yapılan konuşmanın bir şeyi var. Yani dava konusu olmaması var, dokunulmazlığı var orada söylediklerinin, ama hakaret ve çok ağır bir ifade varsa orada dava sonuçlanabiliyor böyle. Böyle düşünmüş hakim, 100 bin lira tazminat ödemesine karar vermiş Kılıçdaroğlu'nun. Bu tartışmalar da sürecek diye biliyorum. Peki, onun dışında benim çok hani girmek istediğim ama Türkiye'nin halleri nedeniyle giremediğim o Manisa Ahmetli'de, ki bizim aile Manisa Turgutlu'dur, bunu da beyan etmiş bulunuyorum. Ayrıca aile de böyle merak ediyordu. Orada uyuşturucudan bir genç ölmüş adli tıptaki inceleme sonrası, diğerleri de arkadaşları ölünce sırayla aynı tüfekle intihar etmişler. Hakikaten filmlerde olacak kadar ızdırap verici, acı bir şey. Ailelere Allah sabır versin. Yani arkadaşlarının ölümüne yol açtıkları için midir bilemiyoruz. Böyle ilk bilgiler bu yani. Şimdi yolcu bugün çok iyi çalıştı. 47'de ona veriyorum. 10 geçe alıyorum. Ne oluyor? Bomba gibi bilgileri var, sunumu var. Sevgili yolcu.
Atilla merhaba.
Merhaba.
Şimdi bulunduğum yerde internet olmadığı için maalesef ben sunumu göremiyorum.
Neyi göremiyorsun?
Yani sunumu göremiyorum. Dolayısıyla
eyvah.
Ben sunumu
yarına mı erteleyelim?
Öyle de olabilir ya da şu anda ben sunumu göremeden ancak konuşabilirim. Birinci slayt, ikinci slayt diyerek konuşabilirim. Bilgisayarım.
Ha nasıl? Tamam, zaten biliyorsun. Olur, başlayalım ya. Hazırız değil mi Necdet?
Evet.
Hadi birinciyle başlayalım Necdet.
Evet, şimdi bu...
Burada, tamam ben girmeyeceğim araya, tamam.
Tamam. Şimdi birinci slaydı verdiğimiz zaman neyi görüyoruz? Burada gördüğümüz Türkiye'de gençlerin iyi olma hali araştırması, özet bulguları. Bu çalışma Infacto tarafından yapılıyor. 2 Ekim 14 Kasım 2020 tarihinde Türkiye kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 şehir, 18-30 yaş arası 1230 gencin iyi bir istatistik kullanılmış. Belli ki hakikaten veriler bize iyi bir örneklem olduğunu söylüyor. Buradaki verilerin tamamına bakmadım. İnternette bulabiliyorsunuz bunu. Orada duruyor. Arzu eden gidip bulabilir. Habitat, Türkiye'de gençlerin iyi olma hali araştırması. Özet bulgular diye bu PDF dosya orada. Ben sizin için Atilla'nın ricasıyla bunu bir sunuma çevirdim.
Harikasın.
Oradan veri seti paylaşacağım.
Şimdi yolcu bir küçücük şey, bak diyorlar ki yolcu niye böyle çok sert bugün, sert konuşacak gibi ciddi girdi konuya. Yani bulunduğu yer nedeniyle diye bir cevap yazdım ben. Uygun mu?
Atilla şöyle, bulunduğum yer sert bir yer değil. Sadece memleketin bu halini gördükten sonra onlar karar versinler diyeyim yani.
Peki.
Şimdi
peki.
Gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri, yani ben ilk slide geldi diye tahmin ediyorum.
Geldi. İkinciye geçelim mi?
Tamam. Sen habire bana geldi. İkinciye geçelim şimdi.
Tamam.
İyi, şimdi burada neyi görüyoruz? Memnunum diyen. Burada hep üç rakam göreceğiz birçok yerde. 2017, 2019 ve 20. 18 yok. 17, tamam. 19, 20. 3 sene üst üste yapılmış. Yani son 4 senenin fotoğrafını görebiliyoruz. Gençler yaşamdan bir ara tekrar geriye hatırlatayım. Bunun %50 kadın, 50 erkek. 18-30 yaş arası 1230 gençten bahsediyoruz. Bunun %44'ü çalışan, %20'si öğrenci, %18'i iş arıyor. Burada çok ilginç bir tarif var. %17'si ev genci.
Ev kadını gibi.
Yani evet, ev genci çünkü çalışmıyor. Öğrenci değil, iş de aramıyor.
Tamam.
Ev genci. Öyle geçiyor. Şimdi bu grafiğe bakarsak ne görüyoruz? Memnunum diyen sayısı 71'den 58'e düşmüş. Memnun değilim diyen sayısı 28'den 42'ye çıkmış. Yani 30'dan yuvarlıyorum hepsini. 42'ye kadar çıkmış bir şey görüyoruz, grafik görüyoruz. Bir sonraki sayfaya gittiğimizde burada memnuniyet vardı. Şimdi umuta geldik. Umut var mı peki? 2020'nin Kasım'ı bu. Yani bugün yapsak birebir aynı şey çıkar diyemem. Az olur, çok olur. Onlar spekülatif olur. Biz şu anda istatistik olarak eldeki veri seti üzerinden konuşuyoruz. Bunun üzerine bazıları yoruma açık, bazılarını izleyenler zaten gayet net görüyorlar. Umutluyum rakamı %67'den %57'ye gelmiş. Umutlu değilim rakamı, yani ben 2017-20'yi söylüyorum. Umutlu değilim rakamı 33'ten 42'ye gelmiş. Yani bir başka deyişle hem memnun değil, yani mutluluk ve umut yoksa o zaman gençler için büyük sorun yaratacak demektir. Bir sonraki slayda geçersek burada da ayrımı görüyoruz. Ekranda çıktı diye tahmin ediyorum. Memnun olanların oranı ve umutlu olanlar yan yana. Mavi ve yeşil iki grafik var. Doğru mu söylüyorum?
Geldi. Memnun olanların oranı evet.
Şimdi sol tarafta gördüğümüz birinci bar çalışan, yanındaki iş arayan, yanındaki öğrenci, yanındaki ev genci. Ya, en sağdaki de genel. Şimdi ev genci dediğimiz yer çok ilginç ama böyle. Memnunlar, memnun insan denilen çalışanların %65'i, iş arayanların 46'sı. Anlayabiliyoruz. Umutlu'da da aynı şeyi görüyoruz. Çalışanların %65'i umutlu, iş arayanların %42'si. Hep aylarca söyledik. Aylarca değil, inşallah yıllarca söylemek bize nasip olmaz işsizlik konusu. Ama maalesef Atilla, daha önceden söylediğimiz her şeyin bir bir gerçekleşiyor olması hiç hoş değil. Ben görüyorsam, benim gibi hani vardır ya, şöyle garip bencileyim. Ben gördüğüme göre devlet aygıtları çok daha görmesi lazım. Ama bilemem ne görünüyor. Bir sonraki slide'a geldiğimiz zaman gelir seviyesine göre bakıyorsun. Gelir seviyesi maviyle gördüğün 3000 liranın altında geliri var. Yeşille gördüğün 3000-6000, kırmızı da 6000 liranın üstü. Memnuniyet gelire göre, umut gelire göre aslında. Umut fakirin ekmeğidir. Hayır, umut fakirin ekmeği değildir maalesef. Para fakirin umududura dönmeye başlamış. Acama gerçek. Tabii orada kastetilen
başka bir şey. 65 değil mi? Umutluyum diyenlerin bak 65'i. Evet. Tabii %65'i umutlu ve 6000 liranın üstünde kazanıyor.
Aynen.
Diğeri de
çok kazanıyorsa umut ediyor. Diğeri edemiyor. Yani ya da %45'i ancak umut ya da memnuniyetli. Düşünsene, tekrar hatırlatayım. 18-30 yaş bunlar. Yani daha dur.
Ya.
Bir sonraki slide'da peki bu gençler ne kadar çalışabiliyorlar? Çalışma oranı ne olmuş? Gençlerin çalışma durumu geldi mi grafik?
Geliyor. Evet, yani yaptığı işi zaman, yaptığı işten memnuniyeti yok, soruyoruz değil mi?
Değil. Ne kadar çalışabiliyor?
Gençlerin çalışma durumu, tamam, özür dilerim, evet. Tamam.
Yani
geldi, görüyoruz.
Kişiler, toplam çalışan sayısı 2017'de 53'ten 44'e düşmüş. Yani çalışanların bir grubu işini kaybetmiş. Öğrenciler %27'si çalışırken %20'ye düşmüş. İş arayanların sadece %10'luk kesimi iş bulmuş ama iş arayan zaten %18'di. Hatırla, 1230 kişinin 18'iydi. Yani çok kaba hesap, küçük bir kitlede küçük bir iş bulma var ama %44 çalışan vardı. %44 çalışan 53'ten %10 kaybetmiş. %44 çalışan deyince 1230 evet. kişi için konuşuyorsan yine tamam. yuvarlayarak konuşalım. Yani bir 500-600 kişiden 10 puan gidince 50-60 kişi. Öbür tarafta zaten çalışan sayısı, yani iş arayan az. Ev gencine bakıyorsun. Ev gençlerinin sadece %5 artmış iş bulma imkanları. Daha önce onları evde otururken, hiçbir şey yapmadan evde otururken sadece %5'inde bir artış.
Ya Yolcu, çok ilginç. Yani bu tanım oturdu mu? Böyle bir tasnifte bu kullanılıyor mu yaygın olarak, ev genci
aslında,
diye?
Sanıyorum. Yani daha önce de bu 4 senedir yapıldığına göre demek ki böyle bir kavram oturdu. Ev genç diye. İlginç.
Ya buna bir şimdi çalışmak bir lazım. Hep sosyolojik tarafı var onun. Bir de sokağa çıkmak lazım.
Muhtemelen şu Habitat'tan bu işin yetkilisi olan hanımefendi, beyefendi kim varsa onlarla irtibata geçip belki öyle bir röportaj iyi olabilir. Bir sonraki slide'da gençlerin çalışma durumu var. Şimdi gençlerin çalışma durumu derken erkek ne kadar, kadın ne kadarı çalışıyor, hani öyle şeyler var ya elimizde. O bağlamda bakacak olursan neyi görüyoruz biz burada? Gördüğümüz şu Atilla, kadınların, erkek kırmızı, kadın mavi diye bakacağız. Kadınların %32 bu gençler için, erkeklerin %56'sı çalışabiliyor. Erkeklerin %21'i iş arıyor. Kadınların %15'i. Öğrenci rakamına bakıyorsun. Erkek öğrenci 16. Kadınlar daha çok, böyle bir tabloyla baktığında ev genci ve öğrenci, yani kadınlara, genç kızlarımıza daha çok düşen, kardeşim siz öğrencilik yapın, başka da bir şey yapmayın gibi pozisyon var. Yani onlara pek işmiş açıkçası maalesef gözükmüyor. Bu tabii toplumun daha sonraki seçimlerde yapacağı politik tercihleri etkiler mi, etkilemez mi, ne kadar etkiler? Bunu galiba birlikte göreceğiz gibi geliyor.
Bak ama bu Yolcu, bir de ev gençleri içinde %29 şey kadınmış yani. Orada da ben cinsiyeti de merak ediyordum.
Aynen.
Yoğun büyük yani 5-8.
Atilla erkek. Çünkü şöyle düşün. Genellikle buradaki insanlar daha düşük eğitim seviyesine sahip olan ve dikkat etsene, hatırla, toplam olarak Türkiye'deki şehir sayısına baktığımız zaman 16 şehirde yapılmış bu.
Evet.
Yani farklı farklı şehirlerden çıkan bir profil. Herhalde gelir seviyesi düşük, eğitim seviyesi düşük. Muhtemelen tabii ki ailenin de yapısı daha konservatif olabilir. Belki onun
etkisi olabilir. Evet, orada da başka gibi kültürel şeyler giriyor.
Elbette vardır. Bu keskinlikte bir bilgi seti yok. Şimdi çalışma süresine bakalım. Bir sonraki slide'da çalışma süresi var. Çalışma süresi ne olmuş değerli dostum? Ortalama bu gençler 18-24 yaş grubu 3 yıl çalışmış durumdalar. Biraz büyüyen 25-29 yaşta 5 yıldır çalışıyorlar. Yani şimdi 25 yaşındaki birinin 5 yıldır çalışıyor olması iyi haber olur ama 29 yaşındaki biri eğer 3 yıl çalışıyorsa tabii ki az. Şimdiye kadar kaç iş değiştirmişler? Bir de iş değiştiriliyor. Bir taraftan deneyim diyebiliriz, bir taraftan işten çıkarılmış olabilirler, bir taraftan o iş bunların beklediğini onlara vermiyor olabilir. Ortalama 2.3 değiştiriyor 18-24 yaş, 25-29 yaş ise ortalama 2.7, yani belki 3 iş değiştiriyor. Ne oldu şimdi? 5 senede 3 iş. Nasıl deneyim olacak Atilla? Veya 3 senede 2.5 iş. Demek ki bu çocukların çalışma süresi, çocuk demeyelim haksızlık, bu gençlerin çalışma süresi oldukça kısıtlı. O zaman ne getiriyor bu? Sürekli iş değiştiren kişiler, şöyle temel iki tane başlık geliyor benim aklıma yorum yapmak için. Birincisi, sen bu gençlerimizden birisin, iş görüşmesine geliyorsun, bakıyorum diyorum ki ya bu Atilla 5 senede 3 iş değiştirmiş, Bunu acaba işten mi attılar yoksa bu iş mi beğenmiyor? Şimdi ben bunu işe alırsam ya da tersten gideyim. Oo, bu çaresiz. 5 senede 3 iş tamam, ben ne verirsem bu yapmak zorunda. Çaresi yok. Gittikçe çünkü özgeçmişi tırnak içinde kullanacağım, kirlenmeye başlıyor. Kardeşim ne oldu, sen her sene iş değiştiriyorsun ya, nedir bu yani? Gibi. Ama daha önce bahsettiğim diğer araştırmayı hatırlıyorsun değil mi? Orada da çalışma koşullarının etkisi vardı. Şimdi peki bu gençler girişimci olmak istiyorlar mı? Kendi işlerini kuranlar. Bir sonraki slayda geldik. Efendim bu slaytta 2017 yılında girişimci olmak isteyen 63'ten %50 düşmüş. Peki olmak istemeyenler ne olmuş? 32'den 42'ye çıkmış. Gördüğün gibi kendi işini kurmak istemiyor. Çünkü muhtemelen 2020 pandemi, finansman durumları filan bunu etkiledi. Demişler ki iş bulmanın önündeki engeller nelerdir? Hadi gelelim güzel, bir sonraki slayta.
Güzel soru. Güzel soru evet. Olmuş.
2019'da burada maviyle gördükleriniz 2019, kırmızıyla gördükleriniz 2020. Doğru konuşuyorum değil mi Atilla? Biz
geldi, şu an geldi. İş bulmanın önündeki engeller geldi.
Ne engeller? Yukarıda gördükleriniz. Yani mavilerin hepsi 2019, kırmızılar 2020. Bir, yeterli iş olanaklarının olmaması %61. Atilla, kendimi paralıyorum. Bir parantez bilgisi. AKP iktidar gelmeden önce Türkiye'nin 2003 nüfusu 68 milyon. 68 milyonda çalışan nüfus 21,5 milyon. Şu anda 83 milyonuz. Çalışan nüfus 25,5 milyon. Yani 18 senede 4 milyon iş yaratılmış. Ama 18 senede 68'den 2003'e 15 milyon nüfus artmış. Daha artı bir şey söyleyelim. Bu 4 milyon 18 senede yaratılan işin 2 milyonu zaten devlette yaratılmış. Dolayısıyla Türkiye iş yaratmıyor. Ve daha tehlikeli bir şey söyleyeceğim. Aslında ürkmemiz gereken en önemli konu bu. Bir başka gün bu sefer de makro iktisadi, dünya global ekonomi üzerinden bir şeylerden bahsederiz. Oradan görürler konuklarımız ve misafirler, dinleyiciler, izleyiciler. Oradaki sorun da şu Atilla. Verimlilik arttıkça, teknoloji arttıkça şirketler de iş yaratmıyor. 5 kişinin işini artık 2 kişi yapıyor. Şimdi bir de senin böyle bir sorunun var. Demin Uğur nüfustan vesaire bahsediyordu. Evet. New York Times'da da enteresan bir makale çıktı. Amerikan nüfusunun yaşlanması ile ilgili ve şey diyor. İnsanlar 150 sene yaşayabilecekler mi? Oo, bir de böyle belamız var. Şimdi bu öyle bir sınav ki, belayı sınav anlamında kullanıyorum Arapçada. Öyle bir sınav ki yaşlılarımız, anacığımız, babacığımız ölmesin. Niye isteyelim canım? Dedemiz niye ölsün? İyi ama senin deden 65 yaşında emekli olup 105 yaşında ölürse onun 40 senelik sağlık masraflarını karşılayacak bir sosyal güvenlik sistemi, çalışan bir kitle ve buna uygun sağlık sisteminin olması lazım. Anam babam devlet hastaneleri değil şehir hastaneleri olduğu için oralar kim ödeyecek onun parasını? Yani çalışan nüfus artmadıkça çalışan nüfusun üzerine binen vergi yükü ağırlaşır. Vergi yükü ağırlaşırsa harcayamazsın. Yeni bir televizyon almazsın dersin ki nasıl alayım, nasıl ödeyeceğim?
Doğru. Yani yolcu burada bir de hani iş bulmamı sağlayacak tanıdıkların olmaması da ikinci sırada. O da
tabii
vahim
şimdi
değil
ona
mi
geliyoruz.
Ya?
Torpil nasıl arayışı şey diyor ki iş bulmamı sağlayacak tanıdıkların olmaması 30 puanlar 33-30. Ücretler düşük diye ben diyor engel olan bu %21'i sadece ya aldığı para ne ki Atilla 3000 liraya. Yani bu çocuğun evlenme olasılığını düşün. Bu gencecik insan kendisi 3000 alacak, eşi 3000 alacak, sürekli bir işleri olacaksa giriş seviyesinden belki bir şey ama bir hayal kuramazlar. Yani evin nasıl bir evde oturacaksın ki? Ne içeceksin? İş demek, kıyafet demek, harcamak demek. Yemek demek, içmek demek Atilla.
Evet,
efendim, uygun bir iş bulamama, doğru iş fırsatı için bekleme, yani uygun olmadığı için gitmeyenler. 14, nereden iş bulunacağını bilmiyorum diyor %14. Atilla, yahu kardeşim 18-30 yaş aralığından bahsediyor. Bunun %14'ü, şu 18 yaşındaki bir daha gençlikten yeni böyle adım atmış gençliğe bir işi daha anlarız. Ama 30 yaşında bilmiyoruz diyor nereden iş bulacağım. Gerekli becerilerden yoksul olma, iş piyasasının talep ettiği becerilere sahip olmama %13-15. Çalışma koşulları çok zor %12. Açılan pozisyonların tecrübe istiyor. Kardeşim diyor ki burası en az 2 yıllık tecrübe. Ben bir işe nasıl gireceğim diyor ya. Yani ben üniversiteden çıkar çıkmaz tecrübem olamaz ki. Stajda olanağı yoksa hiçbir deneyimi yokmuş gibi görünüyor. Ayrımcılığa uğradığımı düşünüyorum %4.
Ya, o da var.
Mesela bu sevindirici. Yani evet. Sıfır bir olsun tabii ki ama ayrımcılık evet. meselesinin daha az olduğunu görüyoruz. Ama gizli bilgi ikinci sırada. İş bulmamı sağlayacak tanıdıkların olmaması zaten yeterince ayrımcılık. Sen değil sen gel. Sen bizdensin. Yok sen Çerkessin, evet. Lazsın, Kürtsün, Alevisin veya ya sen bizdensin işte şu okuldansın. Sen Marmara Üniversitesi. Sen bilmem. Bunun gibi bir ayrımdan bahsediliyor. Bir sonraki slayda geldik. Gençlerin iş bulma kaygıları artmış mı, azalmış mı? Buna da şöyle cevaplar veriyorlar. İş bulmak kolay olur, zor olur diye. Atilla %69'dan %73'e çıkmış. Yani gençler diyor ki iş bulmak zor diyor. Kolay diyen sayısı 28'den 24'e düşmüş bu 3 senede. Bir sonraki slayda geçersek. Peki hangi gelir seviyesine sahip olan ailesinde hane halkı geliri olarak hangi gelire sahip olan bu gençler kaygı taşıyorlar? Şimdi de onu görüyoruz. Zor olur diyenlere baktığın zaman 3000 lira ve altında olan %83. Ucuz iş gücü, sömürülecek emek, manipüle edilecek çalışılan. İşte kapitalizm burada çarklarını çok güzel çalıştırır Atilla. 6000 lira ve üzerinde iş bulmak zor olur diyen %63 iken, o da az değil ama %82'ye çıkıyor. 20 puan birden artıyor Atilla. 3000 lira ve altında olan için. Bir altındaki slide iki tane pay chart dediğimiz elma dilimi grafiği üzerinden göreceğiz. Şimdi buradan sonra iş biraz karışıyor. Geldi mi o iki grafik? Elma dilimleri.
Bir dakika. Geldi. 77-2. Evet.
Eğitimine başka bir ülkede devam etme eğilimi ve başka bir ülkeye yerleşme isteği. 2019'da 21.4 iken %32'ye çıkmış 2020'de. Evetler. Ya. 77'den %68'e düşmüş. Yani Atilla gençlerin her sokakta gördüğü bu üç gençten iki tanesi ben diyor burada devam edeyim, burada kalayım ama bir tanesi gitmek istiyor. Atilla ya. Şimdi sorunun güzelliğine bak. Sence bu üç taneden hangisi daha fazla giderse başarılı olur dışarıda? O üç taneden en nitelikli, en becerikli, en yetenekli olma olasılığı daha yüksek.
Değil mi?
Maalesef böyle. Bir sonraki slayda geçtiğimizde bu
bir de burada şeyi hatırlatayım mı Yolcu? Dünkü yayında Kadıköy'de bir hanımefendi diyordu ya polislere dönüp. Ya bu çocuklar büyük bir yarışla geldiler. Onları biz böyle eğittik. Saygılı olun. Ya. Bak hepsi gittiler. Bunlar da gidecek. Yapmayın diyordu. Yani o da biliyor. Yaşamış çocuklar gidiyor. Bunlar da mı Atilla, gitsin istiyorsunuz
hiç,
diyor.
Hiç lafı uzatmayalım değerli dostum. Hiç de kıvırmayalım. Dün Bilecik'teki AKP toplantısında olan rezaleti gördün mü?
Evet, evet. Hiç girmem.
Liyakat yerine sadakatten sen ben bizim oğlanı diye toplarsan ya ben çok utandım ya. Gerçekten evet. Çok utandım ya. Yani bir siyasi parti desteklersin, desteklemezsin ayrı bir şey. Hele bir de iktidarda, hele bir de Cumhurbaşkanı'nın sesi var ya. Ben makamdan bahsediyorum kardeşim. Kişiden değil. Evet.
Ya Türkiye başka bir partide olsaydı bugün bu konuşuluyordu. Herkes bağırıyordu, çağırıyordu. İşte çıktı. Taciz, tecavüz ve hırsızlık.
Tabii. Ahlaksızlar partiyi bastı. İşte böyle o kadar kadının içinde geleneklerimizi mahvediyorlar. Milli manevi değerlerimiz diye oradan biliyorsun çok büyük propaganda aleti olabilir. Bir sonraki slaytta kim peki başka ülkede çalışmak ve yerleşmek istiyor? Atilla ne olmuş diye bakarsak 2019 tabii 20 kıyas. Çalışanların %12'si gitmek istiyor. Öğrencilerin %42'si bak şimdi burası çok ilginç Atilla. Öğrencinin bak çalışan da değil daha henüz çalışma hayatını görmemiş. Hani çalışana diyeceğim ki iş arayana diyeceğim ki iş arayanlar çok çaresizler. Oysa iş arayanların %16'sı. %16'sı gitmek istiyor 2019. Bak şimdi sağlamdır 2020'de bu nereye doğru gidiyor? Biraz onun yorumunu yapacağız. Şimdi çalışan %18'i diyor ki ben başka ülkeye gideyim. Öğrencinin %42'si. Peki iş arayan niye yurt dışına giden sayısı az? Çünkü özgüveni daha düşük. Ben yani burada arıyorum, bulamazsam gideceğim diyor. Ve ev gencinin %11'i. Oysa bir sonraki slide, iki tane ok göreceğiz burada. Soldan sağa doğru geldi mi o slide?
Yok, şimdi gelecek. Yani her iki öğrenciden birisi gidiyor değil mi? Gitmek istiyor değil mi?
Şöyle, evet Atilla. Aynen öyle. Fakat bir küçük değişiklik var. Geldi mi iki tane okul
geldi,
oldu? Geldi,
oklar var, evet.
Şimdi burada ne görüyoruz? Bak, ev genci %11'den 18'e çıkmış. Ya evde oturan, hiçbir şey yapmayan bile ben diyor gideyim kardeşim buradan. Bak dikkat et Atilla.
Ha, bu. Son veri bu.
%20'si. Ya ondan 18'e çıkmış. Neredeyse 2'ye katlanmış. Evet. Ben diyor gideyim ya, yeter artık diyor ya. Çalışanları bak, çalışıyordu ya. %18'den 30'a.
Evet.
İş arayanlara bak. Şimdi burası dehşet. İş arayanlar %16'dan 32 değil ki kardeşim. Ben diyor gideyim buradan. Çaycı, çorbacı, bulaşıkçı fark etmez gideyim. Çünkü biliyorlar
buradan buradan bana iş çıkmayacak diyor yani. Karar
buradan
vermiş.
İş çıkmayacak ve umut da yok. Yani sadece bu iş arama meselesi değil ama onu tabii etkileyen bir şey. Üniversite öğrencisi demeyelim. Öğrenci kitlesi ise 42'den 38'e gelmiş ama zaten yapı itibariyle artışın %20'den 32'ye arttığını görebiliyoruz. Peki bu çocuklar, bu gençlerimiz hangi ülkelere gitmek istiyor? Açalım bir sonraki slide.
Bak Berlin'e kaçtı diyor. Laylon Poşet diyor ki müzisyenlerin hepsi Berlin'e kaçtı. Bana en çok
tabii,
bu koyuyor.
Laylon Poşet akıllı biri de o yüzden öyle söylüyor. Şimdi bir sonraki slide'a bak. Atilla, bu gençlerin geldi mi?
Geldi. Almanya mı birinci?
Bu gençlerin %22'si biz Almanya'ya gidelim diyor. %20'si biz Amerika'ya gidelim diyor. %8'i Kanada'ya, %6'sı İngiltere ve Norveç. Niye bu 5 tanesini saydım? 42, 8 daha 50, 56, yaklaşık %60'ı Almanya, Amerika, Kanada, İngiltere, Norveç, Fransa, İsviçre, Hollanda diye devam ediyor. Gözlerim çok iyi açıldı. Yukarıda %1,3'ü var. Küba istiyor. Hadi çok küçük rakam
ya,
geç.
Bayıldım Atilla, o Kübacılara ya. 1,3.
Evet Atilla, hazır mısın soracağım soruya?
Yes.
Hazırım.
Şey, niye yok diyor. Orta Doğu niye yok diyeceksin diyor.
Aynen. Burada niye Müslüman ülke yok?
Tamam yani. O ayrı şimdi diyor.
Ya.
Dikkat et. Hibrit yani.
Bu iş bulamayan gençler. Bunlar daha muhafazakar ailelerin çocukları. Bak ben çok önemli bir tehditten bahsediyorum. Sadece yerli, milli, dini diye bizim kutsalımız sanki biz Mars'ta başka bir gezegenin temsilcileriymişiz gibi bir millet içinden başka bir millet yaratma çabası çok tehlikeli bir hamledir. Kendi geleneğine düşman olur. Bu çocuklar emin ol vardır elbet ama bu çocuklar ODTÜ'lü, Koç Üniversitesi bilmem 2 Nisan bilen çocuklar değil bunlar Atilla. Bunlar muhafazakar ailelerin daha az eğitimli çocukları. O çocuklar bile Batı dünyasına gitmek istiyorsa gelecekte bizim kendi toplumumuzun, yani bu inanç herkesin kendi özel dünyasıdır. İnanç dünyasına bile ne kadar büyük zarar verdiğimizi düşünsene. Aslında bunun analizini oralarda görmek lazım. Herkes batıya.
Ya,
herkes batı medeniyet.
Ya baksana yolcu.
Herkes aydınlığa gitmek istiyor.
Bak Taci Ser, gördün mü? Diş hekimi 35 yaşında Taci Ser Hanım. Söylüyorum. Diş hekimi Taci Ser Hanım 35 yaşında Almanca öğrenmeye başladım. Şu an 36 yaşındayım. Pandemi engeli kalkınca gitmeyi düşünüyorum diyor.
O kadar.
İzmir'den
o kadar
olduğunu biliyorum isimden.
Dikkat
Taci
et.
Ser
bak Cemal. Karşında ya. Konuştuğun kişi diş hekimi. Meslek sahibi. Ya. Gayet aklı başında. Medeni, dil bilen, iyi eğitimli biri. Buradakiler. Buradaki bu zavallı gençlerimiz. Bunlar iş bulamayan daha düşük. Ya 3000 lirayla çalışan bu garibanlarımız. Bu evlatlar gitmek istiyor. Yani bu mudur Türkiye'ye çağ atlattık diye çıkıp neyse cümleleri sen kur Atilla sana verdim. Bir sonraki slayda geçelim. Evet. 386 kişiye bakalım. Niye gitmek istiyorsunuz çocuklar ya? Yani niye? Bir, daha iyi iş olanakları yüzünden %60. Burada iş yok diyor Atilla. Aylardır konuştuğumuz konu geldi kapıyı çalmıyor. Kapıyı kırıyor şu anda. İki, Türkiye'de geleceğimi göremiyorum. Üçüncü sıra, ülkenin kötüye gittiğini düşünüyor. Dördüncü sıra, daha fazla kişisel özgürlük istiyorum. Beşinci sıra, daha iyi eğitim olanakları. Altıncı sıra, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olamamasından. Yani temel mesele iş olanakları burada çok dominant. Yani hayatta kalmak, ya iş demek hayatta kalmak. Anne baba eline bakmak değil, kendi kişiliği özgüveniyle meslek sahibi olmak, daha da ileriye götüreyim. Bunlar vergi verecek aslında. Bu genç insanlar vergi verecekler ki biz bir asfalt daha yapalım, bir caminin kenarına bir yol daha yapalım, bir bina yapalım filan filan neyse. Bir sonrakine geçtik. Burada toplam aile hane halkı, yani ailedeki gelire göre memnuniyet, benim değil, ailemin toplam gelirine Atile 3000 lira ve altındaysa o gençlerde mutluluk %28'de var. Memnun olanlar. 3000-6000'de bu biraz yukarı çıkıyor. 45 olacak. 15.2 diye kalmış o 45.2. Burada düzelttim ama size gönderdiğimde unutmuşum. Bağışlasınlar beni. Efendim 6000 liranın üzerine çıkınca da %61'e çıkıyor. Gördüğün gibi ne kadar net bir korelasyon var değil mi? Neydi bizim ünlü sözümüz? Nekka ekmek Okka köfte Atilla. Aynen böyle. Gelelim buraya. Çalışmadığını belirten gençlerin çalışmama sebepleri. 275 evlat. %20'si tam zamanlı öğrenci, o yüzden çalışmıyor, anladık. %18'i ev hanımı, ev işiyle meşgul. Şimdi muhtemelen o başçavuşun beygiri buralara dalar. Ben dalıyorsa söyle bana, görmüyorum çünkü. O çok iyi bir muhalif, ben sana söyleyeyim, ama diyor mu kendine bile muhalif o. İyi iyi, böyle insanlara ihtiyaç var. İş arayan 8, hasta olduğu için çalışamayan 6, üniversite sınavı 5, atama bekliyor. Bekliyor. Diğer 4 diye dağılıyor bu 275 kişi. Son 2-3 slide'ımız kaldı.
Yolcu bir ara ver bak, çok önemli şeyler oluyor. Sen göremiyorsun chat odasını bak.
Göremiyorum.
Tahsir Hanım cevap olarak yazdı, bir katkı bu da. Benim işim var, durumum da kötü değil ama 4 yaşındaki kızımın eğitimi ve özgürlüğü konusunda binlerce kaygım var. Tek dert işte değil diyor. Bir isim daha, Arzu Hanım. Ben 27, eşim 34 yaşında ve ortalama gelirimiz standardın üzerinde ama 6 aydır kendimizi Almanya'ya göçmeye adadık. Bize yardım edin diyor. Yani şimdi yani bizi yardım edemeyiz de sizin bu durumunuzu memleketle paylaşarak hani memleket hallerini daha iyi anlayalım. Yani gidilmeyen bir ülke haline gelmesi için ne yapabiliriz? Evet. Bizim derdimiz o. Yoksa bize bürosu gibi çalışmayalım. Maalesef, ya size ihtiyacımız var. Sizi seviyoruz. Burada durun. Aynen. Ama burada durmanızı sağlayacak memleketi nasıl sağlarız, ona biraz kafa yoralım.
Çok doğru söylüyorsun. Çok çok doğru söylüyorsun Atilla.
Değil mi? Neydi şimdi maalesef. En son ne istemiştin sen? Yolcu evet. Geldi
şimdi
mi?
Şimdi gençlerin eğitimden memnuniyet sayfası geldi mi?
Yok, gelmedi.
Ha, gelsin o. Son 4 sayfaya giriyoruz. Gençlerin eğitimden memnuniyeti.
Halil. Nöbet Halil. Değişikliği oluyor bazen. Necdet
olabilir, şimdi. Olabilir.
Ha?
O 74'ten 62'ye düşüyor memnuniyet. Eğitimden memnuniyet. Memnun değilim sayısı da.
Geldi.
36'ya çıkıyor.
Eğitimden memnuniyeti tamam.
Memnuniyet azalıyor. Dikkat et. Bir de bu 2020'nin Kasım aralığında yapılmış. Yani tekrar bu çocuklar için önümüzdeki dönemde pandeminin sorunları da devam ederse bu muhtemelen çok daha aşağı doğru gidecektir. Buradaki sorun şu Atilla. Hani sadece 74-75 olup da bu 2019'da aşağı gelmeseydi diyecektim ki pandemi. Ama aşağı inen bir trend zaten 2019'da başlamış. İşte liyakat iyi hoca olmazsa sorun yaratıyor. Bir sonraki slide'ı atlayıp koronavirüs döneminde yaşananlar. Koronavirüs döneminde yaşananlar. Neler olmuş onu açalım. Diyor ki efendim ödeyemediğim kira elektrik su borcum mu oldu? Bankaya da başkasından borç aldım. Eğitime ara verdim. İşimi kaybettim. Ailemden biri hastalandı. Evden çalışmaya başladım. Ailemden uzak yaşamaya başladım. Covid oldum. Evden taşındım. %3'ü de ailesinden birini Covid nedeniyle kaybetmiş. Buradan artık çok da fazla şey değil ama en son slaydımız var. Karl Popper'in olduğu slayt. Karl Popper'in slaydı. Onu çok kısa anlatarak ben sunumu kapatabilirim. Açtıysanız eğer Karl Popper'in olduğu grafikli slide geldi mi? Karl Popper. 1902-1994.
Ekranda diyor bir dakika Halil.
Evet, internetten dolayı bir 5-10 saniye gecikiyor çünkü o transfer işi. Karl Popper'in çok büyük bir lafı vardır. Der ki Karl Popper, bilim yanlışlanarak ilerler. Sen bir şey söylersin, ben seni eleştiririm. Dersin ki bir dakika ya, ispat et. İspat ederim, dersin ki hürmet ediyorum. Senin söylediğin doğru. Oradan genç bir arkadaşımız gelir, işte Uğur gelir. Uğur Koçbaş der ki, hocam sen de yanlış söylüyorsun. Yeni durum bu. O da beni eleştirir. Yani bilim üzerine yanlışlana gider. Şimdi sağ tarafa baktığımız zaman ne görüyoruz? Yatırım mallarının üretim ve ithalatında dikkat et, çember içine aldığım oval çember içinde ne var? Üretim arttıkça ithalat artıyor. Niye? Bu ham maddeyi, bu makineyi elin oğlu senden çok daha ucuza yapıyor. Sen geçtiğimiz 18 sene boyunca inşaat doktorası aldın. Makine, teknolojiye yatırım yapmadı. Şimdi hani Ağustos böceği karınca hikayesini biliyorsun. Atile. Yani olan bu. Şimdi artık yaz boyunca şarkı söyledin. Şimdi kış geldi. Ne olacak? O zaman bizim kutsallarımız diyeceksin. Millet içinden yeni millet yaratmaya çalışacaksın. Tarafları birbirine ya bak bizim gençlerimizi de zor tutuyoruz filan diyeceksin. Olan bu aslında. Ama sonunda da ne olacak? Bilecik'te yapılan bir konferansta maalesef rezalet çıkacak.
Yolcucum benim. Yani hem dünyayı anlatıyorsun, hem Türkiye'yi anlatıyorsun, hem Bilecik gibi haritada müstesna bir yeri olan ilimizi birkaç kezdir söylüyorsun. Çok teşekkür ederiz. Bu çaban takdire şayan hakikaten. Seni çok seviyoruz yolcu.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, yolcu böyle bin bir emekle bunları getiriyor. Siz de bunları gördüğünüzde bizimle duygularınızı, durumunuzu paylaşıyorsunuz. Umarım bir işe yarayan işler yapıyor oluruz, oluyoruz, olacağız. Böyle yani gazetecilik yaptığımızın farkındayız. Onun ötesinde bir derdimiz yok. Ama bilgiye ulaşmak için size aracı olmaya çalışıyoruz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Sizi çok seviyoruz. Uğur, Arda, Halil, Necdet hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar programımız var kaçıranlar için. O Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasının önünde ne yaşandı? Yani işgale mi yeltendiler? O 51 kişinin terörle ne ilgisi var? Kabe fotoğrafı ne ihtiva ediyordu ve itiraz ne noktadaydı? Çok iyi bir söyleşi oldu. Tekrar dinlemenizde fayda var. YouTube'da o biliyorsunuz akşam postası, Atilla Güner'le akşam postası dediğinizde de çıkar Sputnik Türkiye sırasında. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Benim ismim İdris Sarıkaya. Ben Soma Uyar Madencilik. 2007'de dinamit patlaması sonucu iki ayağımı kaybetti. Adıma çıkan tazminatı kanuni yoldan tahsil edemedim. Şu an Soma'da 748 tane mağdur var. 2015 yılında meclise gittim bu konuyla ilgili. Defalarca sözler verildi. Ancak o gün bugün bizim durumumuz çözülmedi. Bin Soma Kaymakamlığı önünde işçiye karşı 10 kat güvenlik gücünün gözlem altına alındı. Pandemiyi yani virüsü bahane yapıp görünmeyi engellemek için.
Tehlikeli mi varmış yani? Barat tehlikeli miymiş?
Bunlar tehlikeli görüyor. Tüm kalaklarına giderken madenci sarı barat yüzünden sembol oluyor. Ama hakkını ararkını suç malzemesi oluyor barat. Nereye gitmezse.
Hakkınızı arıyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz?
Anayasanın bize vermiş olduğu hakkı valilik tarafından ihlal ediliyor.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 17.30'da tekrarıyla 19.30'da RSFM'de.